İyi akşamlar.
Evet.
Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
Merhabalar.
İyi akşamlar hocam.
İyi
Merhabalar.
akşamlar hepinize. YouTube'daki arkadaşlar, sizlere de iyi
İyi
akşamlar.
akşamlar.
Merhaba herkese. Nasılsınız?
Çok şükür.
Merhaba.
Çok şükür hocam, iyiyiz. Siz nasılsınız?
İyiyim ben de. Teşekkürler. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Ve
Biz de
akşamları
öyle.
hep böyle cuma sizlerle, diğer akşamlar başka arkadaşlarla dersler devam ediyor. O yüzden akşamlarımız bereketli. Çok şükür, çok mutlu oluyoruz tabii bir arada olduğumuz için. Çok güzel. Böyle bakalım. Evet. Hala bağlamaya çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Şurayı bir kontrol edeyim. Pardon. Evet, iyi akşamlar yazan arkadaşlara da. Evet, YouTube'da yazan arkadaşlara da. Buradaki arkadaşlara da. Evet, çok güzel. Herkes de böyle ayrı ayrı yerlerden. Tabii şeyi tutturamadığımı biliyorsunuz. Yani normal konuşurken özellikle böyle kalıyorum tabii ama hani buradaki arkadaşlar beni hep genelde yan profilden böyle. Ama kusura bakmayın arkadaşlar böyle. Evet. Görüşmeleri nasılsınız diyeceğim. Sorularınız var mı diye başlayacağım. Sureye geçeceğiz ama bu araya belki bir konu almış olabilirim bu akşam için. Öyle devam edeceğiz. Sıradaki suremiz Duha suresi. Kur'an'daki bu ayetlere göre nüzul sırasına bakıldığında Duha suresini çalışmamız gerekiyor. Ama arada geçen hafta bahsettiğimiz bir şey vardı, işte peygamberlerin duaları diye geçen, yani Resullerin, Nebilerin duaları. Biraz bunlarla ilgili. Biraz da şimdi hep böyle şey diyoruz, işte yasalar yasalar konuşuyoruz. Yani işte sistem böyle işliyor, şöyle işliyor dediğimizde aslında bahsettiğimiz şey sünnetullah dediğimiz işleyiş oluyor. Bunu biraz da belki tam yeri gelmişken konuşalım istedim. Ve bunun içinde hani bir yine şey gibi böyle hani sünnetullah yasaları ve sırasıyla aslında Ahmet Hüsnü'nün bu anlamda bir şeyi var. Dokümanında hatta okumuşsunuzdur belki sitesinde. Onun üzerinden giderek paylaşıyorum ama sünnetullah yasası dediğimizde yine tabii Allah'ın bu anlamda bu sisteme baktığımızda diyoruz Allah sistemi diyoruz. Allah'ın kendisini göstermek istediği alandan bahsediyoruz aslında. Hani tamamı bu kadar değil. Kendini göstermek istediği, kendini seyrettiği dediğimizde sistemin ulaşılabilir olan, bize göre olan formunun hani bunun tabii ki bir zerresi, damlası olarak da ama aynı zamanda da bütün potansiyel olarak açığa çıkardığı her şey üzerinden de konuşuyoruz ve buradaki işleyiş, yani belki bazen evrensel yasalar, belki bazen fizik yasaları gibi böyle çeşitli katmanlardan incelenmiş başlıklar halinde ortaya çıkıyor. Bunun adı Sünnetullah ve işte Allah sisteminin değişmez yasaları diye de başlıklandırıyoruz. Biraz da bunu konuşalım gibi tam böyle tebbetten sonra duadan önce diye düşündüm. Ama o arada tabii sorularınız varsa bir iki soru alalım. Bağlantı konusunda da toparlanmış oluruz diyorum.
Var hocam.
Tabii alayım ben herhangi sorunu. Bir soru zaten hepimizin sorusu olduğu için yani gönül rahatlığıyla sorular var mı kısmını soruyorum. Evet,
Ben
dinliyorum.
şöyle bir soru soracağım. Şimdi aslında baktığımızda insanın hani hayat yolculuğunda bir amacı ben olmadığını düşünüyorum. Hani tüm bu şeyin sonunda bu tefekkürler, aldığım dersler, pratikler. Tabii ki bize haritamız ya da işte arzular formunda tezahür eden çeşitli amaç gibi şeyler gözüküyor ama bunların hepsi aslında hep konuştuğumuz hakikatimizi hatırlamak ya da yaşamak şeklindeki bir amaca araç
Evet.
diye ben hep artık hani anlıyorum demeyeyim öyle hissediyorum. O
Tamam.
şekilde yaşadığımı düşünüyorum. Burada ama kafama bir soru düştü. Geçen gün bunu düşünürken şöyle ilginç bir soru düştü. Şimdi B sırrı gereğince aslında biz nasıl var oluyorsak aslında Allah ismiyle işaret edilen de o şekilde. Yani biz onu o şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla buradan yola çıkınca da aslında hani Allah dediğimizin de bir amacı yok o zaman. Hani böyle bir plan, bir şey yok ve o da aslında kendi hakikatini yaşıyor. Evet. Demek doğru olur mu?
Evet ama biraz cümleleri hani yanlış anlamaya maruz kalmadan ya da mahal vermeden diyelim. Şimdi B sırrı gereğince o zaman o da öyle yaşıyor dediğimizde, şimdi B bize göre B. Yani bir noktanın kendisini açığa çıkararak orada Allah ismiyle işaret edilmiş sistemin kendisini o birim üzerinden görünür kılması. Şimdi o zaman Allah için bu söz konusu değil. Yani Allah dediğin varlıktaki tek olan, mutlak olan, hükümran olan. Anlatabildim mi? O zaman onu da sen şimdi hani bir noktadan açığa çıkan bir yapı gibi değerlendirmiş olursun. Ne demek istediğini anladım ama cümlendeki hani o da o zaman bizim gibi dediğinde bir şey var yani. O,
ayrılık
o
gibi
da
oldu. Evet.
Ayrılık tamam. Gibi oldu. Yani o cümleni açmak için söylüyorum ama ne demek evet. istediğini anladım. Nihayetinde burada tabii ki o B gibi bir noktadan açığa çıkmış diyemeyiz. Bütün noktalarda açığa çıkan her şey onun kendi özellikleri, kendi yasaları, kendini seyrettiği alanının ifade biçimi diyebiliriz bu anlamda. Anlatabildim mi? O yüzden o da noktadan açılıyor değil tabii ki, öyle bir şey söz konusu değil ama bütün noktaların projeksiyon diye kendini seyrettiği şey aslında onun kendi seyretmesinin, kendi katmanının da tezahürü. Şimdi böyle olunca şimdi varlıktaki tek mutlak olan yani hiçbir kelime söylesem aslında karşılamıyor hani Allah için. Varlıktaki tek gerçek diyelim buraya, tamam mı? Şey de diyemez. Tek yapı desen Allah bir yapı değil. Tek birim desen Allah bir birim değil. Anlatabiliyor muyum? Sonsuz, sınırsız özellikleriyle kendi kendini burada oluşturan, var eden, kendini seyreden diye birçok tarif edebiliriz ama hiçbiri yeterli değil. O yüzden hani Allah ismiyle işaret edilen gerçek deyip bırakalım bence. Ve böyle olunca demek istediğin yere geliyorum. Hani burası parantez içiydi. Demek istediğin yerde haklısın. Orada o alanın bir hedefi yok. O yüzden zaten hep bütün söylemler düşüyor ya. Mesela Allah beni şundan yarattı ya da Allah işte iki tane model yarattı. Birini cezalandıracak, birini ödüllendirecek gibi diye anlaşılan bütün cümleler düşüyor böyle olunca. Hani tek gerçek var. İlminde ilmini ilmiyle seyretmesi. Ve bu ilminde ilmini ilmiyle seyrederken ki aşamalar, kendi hayatiyeti ve kudretinin gereği olarak da modellemeler olarak, birimler olarak alemlerin açığa çıkışını sağlıyor. Anlatabildim mi? Mesela yine buradan şunu söyleyebiliriz. Mesela şunu da indireyim. Yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi hep küçük bir, şimdi bir kere hani Allah için söylediğim her cümle bir kere havada, hani hiçbir şekilde bir yere o anlamda bir gerçekliğini ifade edemeyiz ya. Ne konuşsam onun olan ilminden onu tarif ediyormuşçasına aslında çabaladın. Aslında kendi sistemini ilan etmek olur. Kendi halini ilan ediyorsun. Ama diyelim ki biz şimdi o yüzden böyle hani biz yukarı demeyeceğim ama senden öte olan bir varlık. Şimdi sen burada duruyorsun. Bu projeksiyon benim kendi projeksiyonum. Ama Allah dediğinde bütün projekte eden mahallelerin hepsini tek bir anda sadece kendisi nazar ettiği için, ilminde ilmini ilmiyle seyrettiği için oluşturmuş bir gerçek, mutlak. Anlatabildim mi? Şimdi böyle olunca, şimdi burada durduğum yerden bizden ya da görünen her şeyden öte olan bir şeyden bahsediyorsun. O yüzden anlayamayız ama diyelim ki Meral'i anlıyorum. Şimdi Meral B varlığı gereğince bu beden gibi görünen duruş noktası, koordinat merkezi olan şu beden seyrinde kendisi için burada bir projeksiyon diye hani bulduğu yaşam var. Ve bu yaşam için sen şimdi herhangi bir şeyi de hayal etsen. Hep bu masal örneği veriyoruz ya. Şimdi sen dur burada bize bir masal anlat mesela. Öyle bir sistem ki ya da Allah'ın ilminde ilmini ilmiyle seyretmesi için verebileceğimiz örnek olarak düşünüyorum. Öyle bir gerçek ki senin burada masal anlatırken daha masalı anlattığın her an o anlattığın tarih hani ne var? Mesela profiller var. Orada işte modeller var. İnsanlar olsun, hayvanlar olsun, bitki olsun fark etmiyor. Senin anlattığın kurguda sen onu daha zikretmeden önce bile orada belirdiğini düşün, canlandığını düşün. Yani düşün ki o karikatürlerde ağzımızdan çıkan baloncukları çizilirdi ya. Artık bilmiyorum çok da elimizde bir şey okuduğumuz yok karikatür ama. Mesela düşün ki Meral konuşurken bir masal söylüyor ve bu masal baloncuğu hemen burada oluşuyor. Ve bu baloncuğun içinde bir hayat var. Ve orada Meral'in tarif ettiği işte çocuk mudur, hayvan mudur, bitki midir de söylüyoruz. Hepsinin cam bulduğunu düşün. O baloncuğun içinde. Ama aynı anda. Anlatabildim mi? Şimdi burada o zaman sen şunu yapmış olmuyorsun. Ben işte diyelim ki ne anlatalım? Şirinleri anlatıyorsun. Diyelim. Aklıma masal falan gelmedi şimdi. Şimdi sen şunu demiyorsun. Ben durayım, bir kurgu yapayım. Şirinler diye birilerini yaratayım. İşte onlara bir orman yapayım. Ben onlara can vereyim. Sonra da onların iyi mi kötü mü diye savaşlarını seyredeyim. Sonra da onları ödüllendireyim ya da cezalandırayım. Demiş oluyor musun? Olmuyorsun. Sen sadece o an içinden gelen, kendine nazar ettiğin ya da kendinle ilgili bir şey ilan ettiğin anda bu ilan etme senin burada dediğim gibi hayatiyet ve kudret gereği o baloncuğun içinde o resmin canlanmasını sağlıyor. Böyle bir şey hayal edebiliyor muyuz? Mesela var mı şu anlattığımda hani sizin için şey tuhaf bir nokta. Şimdi Allah ilminde ilmini ilmiyle seyretti dediğinde olan şey bu. Kendisine nazar ettiği anda ilmi, hayatiyeti, kudreti gereği otomatik olarak onun bir çeşitli katmanlarda varlık dediğimiz, alemler dediğimiz ve o alemlerin içinde yaşayan birimler dediğimiz tezahürlerin ortaya çıkışını sağlayan bilinç. Anlatabildim mi bunu? Öyle olunca bir amaç var mı? Evet tabii ki yok. Amaç yok. Senin bir amacın var mı? Gerçekte o yüzden zaten yorumsuz seyir deniyor ya. Senin de bir amacın yok. Bizim de yok. Ama diyor ki insi ve cinni kulluğu için hani ibadet edin ya abd oldukları için kulluğu için halk ettim, yarattım dendiğinde buradaki şey bizim hani bizim bir bilinçli bir amacımız var. Yapalım, yapmazsak işte atıyorum tekamül edemeyeceğiz. Yapmazsak sınıf var, diplomayı alamayacağız. Yapmazsak bilmem ne gibi bir şey değil. Buradaki olay zaten varlıkta açığa çıkmış tek yapının kendisini gösterme biçimleri içindeki birimlerden bir mutlak olmayan suret olarak sen burada var olan, ondan gelen bütün özellikleri potansiyel olarak taşıyan ve burada seyrediyorum dediğin hayatta bu potansiyeli taşıdığın hali koruyarak bunu artırıp eksiltmek gibi bile bir şey yok. Bunun içinde ne kadar az böyle ikiliğe düşerek ne kadar yorumsuz, ne kadar etiketsiz olarak bu seyri gerçekleştirirsen işte sen burada zaten ister ya da istemez hani kemalat dediğimiz kendi yaratılış amacını anlatabilir gerçekleştirmiş oluyorsun. Ve buradaki yaratılış amacın nedir? İşte orada o hayali Kira'nın Meral diye bir prenses yaratması mesela. Şimdi sen bundan habersizsin aslında. O yüzden bizim yaşam amacı konuşuyor olduğumuz yer hani alt katmanlarda hepsi bizim tarifimizle oluyor. Ama üste baktığında tek gerçek var. Orada bir şey söyleyenin sen söylüyormuşçasına bu saatte bu dakikada açığa çıkışına hizmet eden bir birimsin sen. Anlatabildim mi? Yani hani bir anlamda da bu bazen insanı boşluğa düşüren şey. Anlıyorum sorunu. Yani o zaman mesela yaptıklarımızın anlamı ne gibi mesela değil mi?
Yok ben de boşluğa düşmüyorum.
Yok, işte, yok burayı senin için demedim. Mesela bazen böyle bir şey işte o zaman bir yaratılış amacımız yoksa o zaman bir hedef yoksa.
Keşfetmek de heyecanlı çünkü.
Aynen. Bu senin için. Ama mesela böyle konuştuğumuzda birisi der ki ne yani o zaman yaptıklarımız boşa mı der mesela değil mi? Hani o kadar işte kendimizin peşinden koşuyoruz, yok namaz kılıyoruz, yok hakikat diyoruz, yok yani söz konusu namaz falan da işte X, Y, Z bir coğrafyada bir şeyler yapıyor insanlar hakikat adına ya. Şimdi o zaman nedir bu gibi bir şey gerçek? O zaman burası boşluğa düşürür ya. Şimdi buradaki olay şu. Sen burada diyoruz ya billahi gereği bütün bu potansiyeli açığa taşıyan ve burada varlıkta gören göz olarak bulunuyorsun. Anlatabildim mi? Gözün kendisi değilsin ama bir nevi de gören gözün buradaki bir ifade biçimi, bir tezahür biçimi gibi. Anlatabildim mi? Yani şunu tekrar çok hep örneklerle vermiş oluyorum ama yani bence bu katmanda daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum en azından. Ya da ben sadece öyle anlatabiliyorum değil mi? Yani şimdi size ağır basam kavramlarına girmek için 2-3 sene çalışmış olmamız lazım. Örnek günlük, bildiğimiz günlük. Şimdi senin gözün, tamam mı? Gözün burada bir yere baktığı zaman olayın bütününü görüyor. Ama o gözün her bir hücresi görme kabiliyetine sahip. Anlatabildim mi nasıl bir gözüz biz burada? Yani seyreden göz olarak buradasın. Asıl bakanın oradaki görme kabiliyetini ortaya çıkaran o tıpkı senin gözündeki hücrelerden biri gibisin. Anlatabildim mi? O zaman ne oluyor buradaki durum? Gerçekte bir hedef yok. Ama hep anlatın. Tabii ki bir aşağıdan yukarıya anlatın. Bu görüyü, görüşü, kendi gerçekliğimizi koruyabilmek için ve bu potansiyeli, bakın potansiyeli işlemek demek, onu perdesizce korumak demek aslında. Anlatabildim mi? Yani potansiyeli işlemek demek, onu burada doya doya seyretmek fiille oluyor zaten. Ama aynı zamanda bu fiiller de bölücü fiiller de olabiliyor değil mi? Yani yaptığımız bir şey hakikate örtü de. O yüzden hangi mertebeden konuşuyoruz diye baktığımızda, eğer bir zati seyir söz konusuysa, zaten zati seyirde hem aynı anda yapmak var hem de o şeyin içinde olmamak var. Anlatabildim mi? Veya sadece o seyrettiği için o işleri yapan insanlar ya da birimler var. Tıpkı Allah zatı dediğimizde, kendi kendini seyrediyor dediğimizdeki olan alemler gibi. Ama yine aşağıdan yukarı diye baktığımızda, çünkü bu seyirlerin de dediğim gibi mertebeleri var. Kendi içinde hep diyoruz ki işte nedir? Makamlar, mertebeler, işte fenafillahlar, bekabillahlar. Bunlar buradan, anlatabildim mi? Yataydan dikeye gidiş yolları tarifi. Ama eğer dikeyden bahsediyorsak, dikeyde o zaman zaten sadece bakmak var. Sadece kendi halini bölmeden, bölücü herhangi bir şeyle, kendi gerçeğini perdelemeden çıplak ve yorumsuz seyir var. Ama aşağı dediğimiz yatay katmanda, bu anlamda içimizdeki o asıl, hani burada durma, bu şuur boyutu, bu halin ortaya çıkması için dediğimizde, aşağıdan hani üzülle uç konuşmuştuk ya, bu katman için var bir şeyler. Ne yapmalı? Yani burada da ne yapmalı? Yaptığı şeyi bilmek, bildiği şeyi yapmakla başlayan bir yolculuk var. Anlatabildim mi bunu? O yüzden bir nevi bazı konularda kafamız karışabilir. Yani niye böyle dedi? Sadece bu ders için demiyorum bu arada. Herhangi bir yerde. Bir bakıyorsunuz, bir diyorsunuz ki ben işte Allah potansiyeli, Allah esmalarını, Allah, bütün Allah'ta ne varsa bende var. O zaman ben bunu açığa çıkarım diyen bir yer var. Bir yerde de bu tarafa baktığında diyor ki kendi kulluğunun gereğini ifa var. Anlatabildim mi? Şimdi bu ve bu ne dediğimizde işte Fatiha suresini hatırlıyoruz. Yani Fatiha suresi ne diyorduk? İkisinin aynı anda, aynı sure, tek bir tamamı inmiş halde bunun ifade biçimi diyor. Yani orada Elhamdülillah Rabbül Alemin dediğinde bu sistemin zaten bir Rabbül Alemin gereği açığa çıktığını, Malikiye bittiğini de hatırlıyorsunuz değil mi? Çalışmıştık Fatiha. Ve İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'e gelene kadar Allah sistemi, Allah hali ya da Allah nasıl işliyor? Ben biraz böyle hani söyleyeyim. Allah nasıl işliyor? Bu sistem nasıl işliyor? Sistemin gerçeğini anlatıp oraya kadar bilimden bahsetmiyor. Oraya kadar bilimin Allah'ı o anlamda hani Allah böyle böyle yani bizden öte olan hali anlatıyor. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn işte bilimin durduğu yeri anlatıyor. Diyor ki sen senden öte olan büyük bu asıl sistemin içinde kulsun. Nesin? O sistemde ortaya çıkması gereken bir işi ifa eden ve bunu bilse de bilmese de eden bir varlıkmış gibi görünen, aslı yok olan ama bu yokluğunda, yokluk dediğinde tanımsız olan, bu boyutundan buraya kendini göstermiş olan bir kulsun diyor. Senin neyse bakış, yani neye baktığı için sen varsan burada ya da yine masaldan diyelim, hangi rolden dolayı sen burada canlandıysan işte senin kulluğun burası oluyor. Ama ondan sonra da senin kulluğunu diledikten sonra söylediğin şey de senden bu tarafı olan. Yani senin projeksiyonunda burada B'nin noktası olarak durdun. Noktanın kendini içinde bulduğu havuz, burası hikayetlerle anlatılan asıl ana sistem. Nokta senin kulluğunu orada dilediğin hal ve yer, koordinat. Ve noktadan ya da İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'den sonra anlattığın ayetler ya da dillendirdiğin ayetlerde senin kendini, kulluğunu bilmek, kulluğunu hakkıyla yerine getirmek. Ama bu hakkı şey değil. Yani hakkı dediğim oradaki potansiyeli burada kesintisiz ve perdesizce değerlendirmek. Ve hep hatta billahi gereği hatta bağlı kalmayla ilgili o koordinat senin için neresiyse ondan sonra olacaklar için de bunu dilemiş, dualamış ya da kodlamış oluyorsun. O yüzden bu soru ya da buna benzer sorularda tek gerçek var işte bu Fatiha'dan gelen bir soru. Anlatabildim mi? Veya işte ne zamanki tanışırsak herhangi bir konuda dediğim gibi o kadar hedef kitap okursunuz, videolar, her yerden sonuçta bu şeyin içindeyseniz her yerden besleniyor olursunuz. Ama hepsinin mertebesi farklı. Ama ne zaman ki bir konuda kafanız karıştı, Fatiha okuyun arkadaşlar. Fatiha okuyun, Fatiha sizi birlesin. Nedir? Bu bedende, mesela bu anlamda hani bu bedende diyorsun ki sistemin tamamının ben modeli benim yaşamımda ortaya çıkıyor. O zaman burada zaten billahi gereği bunu ortaya çıkarıyorsun ve bu senin billahi eşittir kulluğunun zaten ana şeyi, ana omurgası. O zaman nerede karıştıysan, nerede hangisini, bu yataydan mı, dikeyden mi? İşte bu zati seyirden mi, bu yoksa buradaki efal fiiller düzleminden mi? Hani bunun ikisinden ne anlayacağım dediğinizde, birincisi, tam yine Duha suresinde söyleyecek bunu, birincisi durun, nefes alın. Hiç yorum yapmayın, hiç anlamaya çalışmayın. İkincisi de bolca Fatiha okuyun o günlere dair ki o Fatiha sizin hani iç dış merkez kaydı diyoruz ya bazen. İşte sizi merkeze getirir ve o zaman da oradan sizin için bir cevap gelir. Bilmiyorum açık oldu mu bu? Meral'in sorusu üzerinden. Evet. Evet Seda, sana öyle mi dediler? Uslu bir çocuk olursanız Şirinleri görebilirsiniz diye yankılandı kulağımda. Örneğiniz iner zamanki gibi masal, vallahi masal gelmedi yani aklıma. Şey, tabii bize masal okuyan yoktu deyip şimdi şey yapmayacağım ama bizim annelerimizin yeterince meşguliyeti vardı diyeceğim. Aklıma bu geldi. Evet. Şimdi buraya da bir bakayım. Bir soru var mı? Pardon. Ekranda evet açacağım. Güzel oldu Meral, hatırlattın. Ekrana kendimi aynen bir pinleyeyim ben. Ki böyle bir şey olsun. Bazen yapıyorum ama bazen de unutuyorum bildiğimi.
Hocam ben bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Geçen hafta şeyi anlatmıştınız. Ebu Leheb'in karısının boynuna hurma lifi doladığını.
Evet.
Bunun da işte öz bilinç alanından gelenin madde suretine çıkarken alamadığı için karısının boynuna bunu doladığını anlatmıştınız.
Evet.
Şimdi dolayısıyla burada kadının temsil ettiği ve erkeğin temsil ettiği bir şey var. Bir model var.
Evet.
Erkek için dediniz ki dikey bilinçten gelen, dikey bilinçten inza olan bilginin temsilcisi.
Rahmaniyet, evet.
Evet. Aynen. Şimdi ben dönüp kendime bakıyorum ve işime bakıyorum. Ben burada işte kendi hakikatimi anlamaya çalışan, bu konuda biraz işte araştıran, soran, sorgulayan bir konumdayım. Ama eşimin bunlar hiç ilgisi yok.
Tamam.
Bu konuları konuşmuyoruz bile.
Tamam.
Dolayısıyla yani o zaman bende erkek dikey bilinçten inzal olan bilginin nasıl temsilcisi oluyor? Ya da biz birbirimize neyi aynalıyoruz?
Şöyle.
Neyi görmem lazım?
dikey bilinçten olmak demek ya da rahmaniyet manası demek. Bir rahmaniyet bütün isim ve sıfatların ana potansiyel havuzuydu, hatırlayalım. Dolayısıyla bu o zaman şunu demiyor. Buradaki eril suretler hepsi bilinç, yani bir kere maalesef bilinçsiz şey yok da bizim anladığımız günlük dildeki hani bilinçli farkındalıklıyı kastetmiyorum ben. Her şeyin bir bilinci var. Tamam, şu eşyanın bir bilinci var. Hayvanın var. Biliyorsunuz hepsinin var. O yüzden bilinç derken bir de bizim günlük dilde farkındalıklı insan, bilinçli insan, bu da ikisini aynı kullanıyoruz ama doğru değil aslında o. Ne kadar bilinçli bir çocuk diyoruz mesela. Halbuki mesela bilinçli bir çocuk düşük bir cümle. Ne kadar farkındalıklı diyebiliriz. Anlatabildim mi? Ne kadar işte burada artı eksi neyse aklına zekasına hani şey yaparsak bunları diyebiliriz. Ama bilinçli dediğimizde yine söylüyorum, her şeyde var olan bir bilinç var. Dolayısıyla burada hani mesela eşler, komşular, artık kimse, birisi için ya o ben ilgileniyorum, o ilgilenmiyor dediğimde buradaki bahsettiğimiz şey farkındalıkla alakalı. Ya da ilgi bile değil hatta. Benim buralara daha çok mesai ve tefekkürüm var, onun yok dediğimizde bu meyil ve farkındalık. Anlatabildim mi? Bunu bir ayıralım. İkincisi, şimdi o farkındalıklı olsun olmasın. Bir eril yapı potansiyeldir. Rahmaniyet manalarını burada hayatımızda tezahür etmesiyle ilgili bir birimdir. Anlatabildim mi? O zaman şimdi şey gibi hani Şimdi hiçbirimiz şeyi bilemeyiz ya, kim kimin ne olduğunu bilemez. Kalpleri ancak Allah bilir dediğimizde, burada bu kelime kalplerden murat şuurdur. Şuur boyutunda onun neye hizmet ettiğini ya da ne için var olduğunu bilemeyiz hiç kimse için. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o zaman burada şuur boyutu dediğimizde onun ana açığa çıkış, daha o masalın ilk anındaki beliriş halidir. Yani ana hedefi, ruhsal mesela varlıktaki işlevi diyebiliriz. Ve bu bizim gördüğümüzle alakalı değildir. Yine aynı ama senin ve eşinin için demiyorum. Buradan yola çıkarak genel söylüyorum. Diyorum ki eril dediğimiz manada aktif bir hareket vardır, başlatıcıdır ama gösterici değildir. Anlatabildim mi? Yani o potansiyeli taşır. Dişin dediğimiz yapı da o potansiyelden geleni alır, dünyasında doğmuş. O zaman şimdi ya diyorum, yine aynı senin için demiyorum. Ya şimdi bizim hiç farkındalıklı değil, işte şu konuda becerikli değil dediğimiz herhangi bir birim. Ya bizim becerikli olduğumuzu düşündüğümüz şey, onun başlatıcı olduğu için bizim hayatımızda varsa. Mealen Ayla, şimdi sana alıyorum. Ya senin konularla ilgilenmiyor dediğin kocan bu konuların taşıyıcısı ve aktif başlatıcısı olarak senin bu konuların içinde olmanı sağlayan biri bize. Anlatabildim mi? Ve sizin işbirliğiniz, eril dişin işbirliğiniz karı koca aynı konuya bakmaktan gelmiyor olabilir. Nedir? Buradan geliyorsa. Diyor ki kocası başlatıyor, karısı alıp onu büyütüyor, doğuruyor, üretiyor, vaktini buna harcıyor. Anlatabildim mi? Tam bu şey gibi, normal klasikte şeydir ya, şimdi yaşam şekillerimiz farklı da yine bir günlük örnek vereceğim. Hani koca çalışır, kadın evde çocuk bakar ve evi, yuvayı kurar ya, bu klasik haldir değil mi? Yani bazı coğrafyalarda farklı da bu bizim klasik durumu söylüyorum. Gerçekte böyledir. Koca dediğimiz ya da eril dediğimiz yapı çalışır dediği kazanır. Neyi kazanıyor? Şuur boyutunda olan, genetiğinde olan, hafızasında olan her ne varsa onları biri bir dişille buluştuğu zaman dişil işte bunları alır doğurur. Anlatabildim mi? Bunları alır, bunları işler, bunlardan beslenir, bunlarla başlangıçlar. Yani sonra ne olur? Bu karı koca ilişkisi, ayrılıklar, işte şu bu falan, onların da bir açıklaması var teknik olarak. Surelerde göreceğiz. Yani o yüzden mesela işin insan biliminden bakınca kim kimle kaç kere evlendi, işte bu bununla niye boşandı falan, böyle şeyler hani eski mesela, hatta şeydir ya, Hazreti Muhammed'in evlilikleri sorgulanmıştır mesela. Niye bununla evlendi de şununla evlenmedi? Niye işte 9 kere evlendi de bir kere evlenmedi? Hani bunların hepsinin altında rahmaniyet potansiyelinin kendini açığa çıkarmak üzere dişil alanlarda tezahür etmesi var. Hepsinin teknik bir sebebi var. Anladın? Tabii ki coğrafi konum olarak hikayeleri de var. O gün öyleydi, bugün böyle denilebilir ama sistemde eğer ki yine söylüyorum teknik olarak bir bakışa sahip olursak bu anlamda alt boyut dediğimiz madde boyutunda olan her şey, bugün beden içinde diyoruz ki bedenimde olan her şey, şu anda bir silici çıksa nereden çıkıyor? Dışarıdan çıkmadı. Benim cildim silici yapmadı. İçeride enerji bedenimde olan, onun da öyle olmasını sağlayan iç boyutlarımda diyelim, psikolojimde, ruhumda olanın enerji boyutuna, enerjiden madde boyutuna tezahür var. Dolayısıyla nasıl ki bedende bile altta olan üstte bunu gösteriyorsa, bir şekillendiriyorsa, bizim varlıkta kıssadır, olaydır, şu oldu, bu oldu falan dediğimiz her şeyin altında gerçekten bir teknik şey var, formül var. Anlatabildim mi? Aile sana açık oldu mu bilmiyorum, biraz uzatmış oldum belki de ama. O zaman buradan ne anlıyoruz? Yani aile özelinde gibi görünüyor ama anladığımız şey, eril manalar burada kesinlikle rahmaniyet potansiyeli. Rahmaniyet potansiyeli hatırlayın. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde ve ismi Allah Rahman Rahim dediğimizde diyoruz ki ismi Allah olanın, bu B varlığın dolayısıyla ismi Allah olanın Rahman potansiyelinden ve Rahim üretim ve kudretinden doğan güçle demiş oluyoruz ya, hatırlayın ilk dersleri. O zaman doğal olarak da bizim için gerçekte eril manaların bu anlamda tabii ki çok arkasında hikayeler, yani bir sürü burada birçok şey daha konuşmayız ama genel söylüyorum. Sadece onun başlatan ve bizim için bir şeyi tetikleyen yapı olduğunu hani bilmemiz en azından şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Ve buradan tabii şeye gidiyoruz. O zaman oğullarımız nedir'e gidiyoruz. Kızlarımız değil mi? Geçen tebliğde kızlar falan böyle bir galiba oraya da bahsettim ama. Mesela Rahman potansiyelinden alıp kendi bilincimde, dünyamda işleyip üretti. Nedir bunu farkındalıkla yapmışımdır. Bunu yaşamımda becerilerle yapmışımdır. Bir şekilde işledim ben bunu. Ondan olanı aldım, tefekkür ettim. Öyle olmalı ya da olmamalı. İki tarafta dahil. Yani bazen birinden, hep söylüyorum bunu, birine bakıyoruz, ne olmalıyı anlıyoruz. Oradan tefekkür için beni tetikledi. Birine bakıp ne olmamalıyı anlıyoruz. Yine beni tetikledi tefekkür için. Anlatabildim mi? İkisinin sonucunda aklımla, akıl boyutumla, kendi rahmani özelliklerimle yaşamda bir ne ürettim diye arıyorsam da, işte o da eğer bir oğlunuz varsa akıl ve rahmani boyutunuzdan üretilenlerin karşıtı gibi, bir temsilcisi gibi. Öteki de kız varsa ne yaptık yaşamda? Üretim becerisi olarak, tefekkür olarak, işleme kapasitesi olarak, işte o da kız çocuklarıyla temsil edilir. Yani bunlar sembol okuma noktasında ve tabii ki dediğim gibi arkada bir formül okumayla ilgili. Yoksa şu değil mesela. Kızı olmayan ne yapacak? Oğlu olmayan ne yapacak geliyor o zaman, değil mi? Şimdi bunlar şu. Bir, fiziki düzlemde kız ve oğulları. Ama iki, herkesin bir üretimi var ya, hani ürettiğiniz şeyler dişil mi eril mi? İkinci perdesi de onlardan okunuyor. Anlatabildim mi? Yani böyle bir eğer sembol okuma ya da işte hem de Kur'an'ı okuma noktasında, hani bunların hep böyle görünen değil de arkasındakine odaklanırsak, bizim için zaten Kur'an'a dedik ki bilincimizin yolculuğunu anlatan, katman katman her aşamada neler yaşıyoruz, yaşayabiliriz ya da neyi göremez ya da açığa çıkaramazsak ne olur sonucunda dediğimiz bütün kurguyu anlatıyordu Kur'an. O zaman dediğim gibi bu bakış biraz daha destekleyici olur okumak noktasında.
Çok teşekkür ederim hocam.
Rica ederim. Ayla, sana şey oldu bu, hani bir sorudan ben yine bir yürümüş oldum ama tabii genel burada bir saygıdan özel değil ama senin üzerinden oldu. Teşekkür ediyorum ben de soru için. Evet, Gizem ne demiş? Koca yemeğin malzemesini getirir, kadın yemek yapar gibi. Evet, böyle de. Yani bu da tabii burada şeye gidelim, erkek ya da kadın karı koca hikayesinden çıkalım. Şu var mesela, akıl ve duygu da, duyguya gelelim mesela. Anlatabildim mi? Şimdi bekarlar var aramızda. Belki hiç evlenmeye niyeti olmayanlar var. Hiç evlenmemiş olabilir. Çünkü o zaman şey oluyor. O zaman şimdi ben neredeyim diye sorgu geliyor. Ama bunlar dediğim gibi hep alttaki yere odaklanmamız lazım. Tam sivilce örneğindeki gibi. Olay ne dediğimizde burada... Şimdi Rahman Rahim dediğimizde bunun çeşitli tarifleri de var. Şimdi hakikat noktasında Rahman Rahim. Bu bizim iki ana, burada ne desem boş. İki ana damar desem, iki ana kuvve desem, iki ana boyut desem, hepsinde kendi içinde kapsar ama bunun tezahürlerinden eril dişil diyoruz değil mi? Yani bu kadın beden, erkek beden, eril dişil, bunlar hep kendi kullanım yerlerinde şeyi var, tarifleri var. Ama artık bunun bir buradan yukarı doğru bakarken kişisel özellik olarak kullandığımızda da akıl ve bilinç, rahmaniyet dediğimiz boyutun buradaki insan kişisel özellik olarak tarifi, duygu da rahimiyetin, duygu ve üretim becerimizde rahimiyetin bu katmandaki tezahürü. Şimdi o zaman biz diyoruz ki mesela rahmaniyet potansiyelini rahimiyet çeşitli katmanlarda, çeşitli suretlerde, çeşitli zaman görünüşlerinde ortaya çıkarır. Şimdi bunu bir altı iniyoruz. Eril olanın potansiyeli burada ya da başlatma, Rahman arşa istiva etti diyor mesela surede, göreceksiniz. Rahman arşa istiva etti dediğinde rahmaniyet potansiyelindeki bütün isimlerin arşa, yani beyne istiva etmesi, oradan içe çıkmak üzere beklemesi. Ama rahimiyet ne yapıyor? Orada diyor ki bunun şablon ya da bunu Rab, rububiyet boyutunda şimdilik bu diyelim, işte oradan doğurmamıza sebep oluyor. Yani özellikleri, esmaları ve yaşamımızı halk etmeye hizmet eden bir doğurgan boyut. Şimdi aşağı indiğinde dediğim gibi erilin burada başlatıcı ve potansiyel alan alanlarını ya da verilerini dişil alıyor. Çeşitli katmanlarda, çeşitli suretlerde, çeşitli zamanlarda değerlendirip üretiyor. Onunla ortaya doğuruyor herhangi bir şey. Şimdi bunu bir daha altına indiğinde akıl boyutumuzdan gelenleri, duygu boyutumuzda doğuruyoruz. Anlatabildim mi? Ve bunlar hep ikili ilişkide. Ya da duygu boyutunda ortaya çıkan şey nedir dediğinde zaten senin akıl boyutundan tetiklenmiş nedir? Durup dururken duyguya girmiyoruz ya, ne oluyor? Bir şey var, bir bilgi var. Diyorsun ki atıyorum işte gizemler şöyle olur. Bu bir bilgi değil mi mesela? Şimdi bu gizemler böyle olur, sana bir yerden gelmiş ama genetikten gelmiş ama senin deneyiminden çocukken gelmiş, orada duran bir bilgi. Bu nereden? Akıl boyutuna. Çünkü bir bilgi varsa akledilmiştir. Evet, çok uzun değil. Akılla zeka farkı da var. Belki zekadan, belki de akıl boyutundan. Çünkü akıl uzun vadeli bilgileri değerlendirirler. Zeka da günlük düzeyde değerlendiriyor. İki şekilde de bir veri varsa, bir bilgi varsa bunlardan kullanılmış bir mekanizma var demek. Yani bunlardan biri. Dolayısıyla bunu aldık, buralar erir, akıl ve zeka erir. Şimdi bu tarafa geldiğimde çocukken dediğim gibi böyle bir bilgi girmiş olsun. Sen bir gün bir gizemle tanıştığında o veri orada ya, hop senin gizeme karşı bir duygunu oluşturuyor. Ne yapıyoruz? Korku mesela. Sana neden değilse çocukken gizemler şöyledir ama dikkat et. O zaman sen gizemle tanıştığında alttaki veri çalıştı. Gizeme karşı bir duygun oluyor. Ama hangi duygun oluyor? Burada veriden gelen, yani aklın vakti saatinde potansiyel olarak oraya yerleştirdiği veya tetiklediği şeyden üretiliyor sendeki mekanizmanın duygu olarak ortaya çıkışı. Anlatabildim mi? Bunu çeşitli örneklerle bulabilirsiniz. Dolayısıyla aklımız dediğimiz şey bilinç, aynı bilinçli olmak, akıllı olmak, zekalı, bunlar çeşitli katmanları işareti. Hepsi bizim için burada herhangi bir konuda bir tavır almamızı, duruş sergilememizi, duyguya girmemizi, dolayısıyla hep bütün bu söylediğimiz yataya ait olan hallerin hepsi de rahimiyetin kendini gösterdiği tezahürlerden biri, katlarından biri. Yani tamamı bir katlarından, modellerinden biri oluyor. Ve sen yine mesela gizemle ilgili örneklerini, gizem bilgisinden ona karşı bir korku duydun. Bu rahimiyet çünkü bir tane ortaya çıkarmıyor. Diyor ki çeşitli katmanlar, çeşitli suretler, çeşitli zaman planları. Ve sen o zaman bunu çeşitli katmanlar. Ne oluyor? Gizemi sen burada gördün, korktun. Bu korkuyu tekrar ettin ve yazıldı sana. Tekrar tekrar o duygusal halden, bir de tabii hormonal burada beynin yarattığı bir dizilim oluyor. Ona ait salgılar da oluyor vücutta. Sonra çeşitli zamanlarda dediğimde bu senin 20, 30, 40 artık ne zamansa buradaki yaşam sürecinde her aynı vaktin aynı pozisyona gelmesinde tekrar ortaya çıkacak. Tekrar başka bir modelde. Bu sefer gizem olduğunu bilmeyeceksin. Gizeme benzer dizinden korkacaksın gibi. Daha sonra sen burada ne diyelim, sen bu veriyi taşırken ve bu veride hala yorumsuz kalamıyorsan, yani çıplak rahmani potansiyel, rahman noktasından bakamıyorsan, hatırlamıyorsan ya da bu ürettiğin şeyle sıkı sıkı korkuna tutunuyorsan, sen o zaman zaten nedir? Dünyada herhangi bir şeye sıkı sıkı tutunmayalım. Hani onunla muhatap olup gönlümüzde çok yer etmesin dediğimiz yer var ya, ama sen sıkı sıkı tutunursan o tekrar kendini senden özgürleştirmek için başka çeşitlerde de ortaya çıkacak. Ne zaman çıkacak? Çocuğun doğacak. Çocuğun hiç bilmeyecek, gidecek okulda gizem arkadaşıyla kavga edecek mesela. Anlatabildim mi? Ya da gizem atıyorum sarışın mavi gözlü olsun. Çocuğun gidip okulda sarışın mavi gözlerle hiç anlaşamayacak. Neden? Çeşitli katmanlarda, çeşitli zamanlarda, çeşitli suretlerde ortaya çıkışı, işleyişi gereği. Anlatabildim mi bunu? Bu çok küçük bir örnek ama hani buradaki Rahman Rahim dediğinizde olan şey, yani gerçekten günlerce de konuşsak yetmez ama hani olaydan örnek olmuş olsun burada. Dediğim gibi bizim için herhangi bir konuda akılla duygu noktasından bakarsak aklımızın getirdiğini duygumuz mutlaka çeşitli zaman planlarına taşıyacak demek. Bana göre şu anda hani buna dikkat etmek önemli. Yani aklınla ne getiriyorsun? Anlatabildim mi? Akıl ve zekanla ne işliyorsun? Ki yine neden önemli? Son dönemlerde özellikle sürekli bir eğitim furyası da olduğu için, yine söyleyeyim, ben de eğitmen olmama rağmen başka konularda da. Yani bu dönemin gereği bu işte. Yapacak da bir şey yok. Hani ne getiriyorsun evine? Nereye evin? Şuur boyutu. Anlatabildim mi? Bunu senin rahimiyet boyutu mutlaka doğuracak. Bu bilgi bazen evet işine yarayacak bilgidir. Deniz gördüm, el kaldırmanı alacağım şimdi. bazen de gerçekten hiç farkında olmadan girmiştir içeri ve senin için mutlaka önüne bir hikaye, bir doğum yaptıracaktır. Ne yapacaktır? Ya onunla bilinçli ilgilenip de gerçekten kız ya da erkek çocuklar diye tarif edilen oradaki üretimler ve onları görür biçimde, hani yaşamında gerçekten kullanabileceğin biçimlere döndüreceksin. Ya da burada daha ağır, hani bence çeşitli şeyler hep göreceğiz. Ya da belki bunlar senin için doğmayacak. Anlatabildim mi? Düşük çocuklar gibi mesela, bir nevi, hani örnek verirsek. Anlatabildim mi bunu? Dolayısıyla burası biraz, hani biraz daha sonra tekrar bu konuya döneceğim. Merak etmeyin, çünkü şey gibi, bu Duha suresinin de dediğim gibi bir şeyine gelmiş oldu soru. Dönmek üzere virgül koyuyorum. Bir soruyu alıyorum. Biz bu akıldaki verilerin duygu yaratması döngüsünü nasıl çözümleyebiliriz? O duyguyu hissettiğimizden yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet, var tabii. Yani şöyle bir kere, yorumsuz seyir. Yani yorumsuz seyir dediğimiz şey bu. Yani herhangi bir şeyde, hani geçen hafta rücüs dedik ya, etiketleme, yargılama dedik değil mi? Rücüs kelimesini. Ama bu aynı zamanda şu demek de mesela, yani herhangi bir tanım kullanmakta. Hani illa senin ona bunlar da böyle dediğim olumsuz bir etiket takman bile gerekmiyor. Bir tanım koymak da ona bir yön vermek oluyor. Biraz bu tanımlardan kendimizi özgürleştirebiliriz mesela. Bu anlamda. İkincisi de, her duygu geldiğinde vallahi estağfurullah, çok acayip bir şey. Kullanış tavsiye ederim. O duygu geldiğinde estağfurullah demek onunla ilgili özgürlüğü getiriyor. Net söyleyebilirim. Kalpten söylerseniz, dille de söylesin, kod olduğu için kesin çalışıyor da, kalpten böyle estağfurullah deyip hani onun özgürlüğünü gerçekten çalıştırabilirsiniz. Güzel olabilir. Deniz, alayım sorunu.
Hocam, birinci cevabınızla ikinci cevabınız bende, bir de benim kafamdaki bir soruyla şöyle birleşti. Bazen yani tefekkür boyutunda çok ilerlemiş örnekler bunu çok rahat çözebiliyorlardır da, ben kendi şeyimden, durduğum yerden de soracağım. Belki başkalarına da şey olur. Bazen bazı şeyin bir işaret olduğunu, hani tabii ki hissediyoruz artık bir yerde, ama tam tefekkür noktasında ben varamıyorum. Fatiha'yı söylediğinizde mesela aklıma şey yani uyandı. Zaten ikinci açıkladığınızda da, acaba bu tefekkür için bir ya formül denmez ama bir kolaylaştırıcı olarak kullanılabilir mi? Çünkü bazı durumların bir şeyin alt metni, okuması, bir şeyler olduğunu hissediyoruz. Ama insan kendi hayatında yine sıkışıyor. Dışarıdan birine çok daha kolay da bir şey söyleyebiliyor. Ama bunu, yani başka formülleri vardır ama Fatiha'yı tefekkürü böyle kolaylaştırıcısı ya da niyeti olarak kullanabilir miyiz? Ya da başka bir şey?
Vallahi kullanabilirsin. O yüzden Fatiha'yı tefekkür de, artı Fatiha'nın kendisini okumak da bu anlamda çok kullanılabilir bir şey. Mesela böyle büyük çalışmalara, şimdi biz böyle bir haftada bir buluşuyoruz ama mesela hani bu normalde gerçekten bizim buluşmalarımız güzel, çok verimli, ama mesela hep şeydir ya, böyle biraz daha işin uygulamaları noktasında da çalışmalar yapılma ortamlar var ya, buna hani tarikatlar demeyeyim de, yani işin sistemli, prensipli şekliyle o yoldan sizi geçirmesi için öğretide yapılması gereken uygulamaları var mesela. Anlatabildim mi? Hani öyle zamanlarda o çalışmalara baş koyan insanlar için mesela öncesinde Fatiha okumaları var. 100 bin, İhlas 40 bin, Fatiha, anlatabildim 40 bin işte. Ayet-i Kürsi gibi böyle ön girişleri var ki o yolun hızını artırsın diyelim. O yüzden şimdi biz mesela burada özellikle o tarz çalışmıyoruz, paylaşım yapıyoruz ama bir şekilde akşam evimize gidiyoruz. Ondan sonra herkes kendi içinde, tabii ki çeşitli tavsiyelerde böyle en ortak genel biçimleri söylüyoruz ama hani öbür tarafına girmiyoruz olaya. Eğer giriyor olsak onları yapardık. O yüzden buraya eş dozda mesela okuyabilirsin Fatih, bir sayı koymadan. Günlük kendine belki bir sayı belirleyebilirsin. Ama mesela eğer bu yolda mesela koruma dualarını ve mürit kutusu daha okuyorsan ve bir namazını kılıyorsan, o zaman tamam. Eğer onları kılıyorsan bir tane daha bir şey söylerdin mesela. Eğer onları yapmıyorsan o söyleyeceğim şey uygun değil. Yani sizler için.
Yapamadığım yani için hocam. Yani ben oralarda sıkıldığım için muhtemelen, ama mesela bazen bazı şeyde sıkıştığında, yani öyle bir şey, o kuvvet geliyor zaten. Bir şey sıkıştığında onu yapmanın kudreti de geliyor. İdrak edebilme boyutu. Zaten o kadar pratiği düzgün yapabiliyor olsaydım muhtemelen buralarda sıkışmıyor olurdum. Onun da farkındayım.
Evet. Yani. Yani. Şimdi burada Şimdi bizi sıkıştıran şey hepimiz için, aynı şekilde hep konuştuk ya bunu. Bizi sıkıştıran tabii ki bu şey gibi değil, gönlümüz değil her şeyden önce. Çünkü gönlün bir yola baş koyuyor. Ama hani o ikisinin birliği var ya, gönül ister beden yerinden kalkmaz dediğim mesela. İşte beden de yerinden kalkar, kaynaklar ve zaman falan bunlar. Bir böyle bir dengesizlik vardır. Anlatabildim mi? Şimdi bunun şeyi, olayı bizim verilerimize belki mahkum kalmamız olabiliyor. Anlatabildim mi? Bir, nedir bu verilerimize mahkum? Her şeyin öncesinde bir genetik veri, net bir şekilde. Şimdi bunu bilmiyoruz tabii ki. Bunu şimdi ortaya bırakıyorum ben. Yani bunu şey gibi değil, denize de demiyorum, hiçbirinize de demiyorum. Bu sistemi konuşuyoruz. Şimdi genetik verilerde bir, ya çok fanatiklik varsa dine, maneviyata dair, ya da çok reddediş varsa, bu ikisi de bir dinamik yaratır, tamam mı? Ne dedik? Bu sende olan bir tohumdur. Sen bu dünyaya geldiğin anda bu var. Üstüne bir de hani bir de artık böyle bir şeylerle büyümüşsek o da var, ama benim en çok hani kim hangi nerede nasıl büyüdüğünden ziyade genetik kod. Acayip tohumdur. Siz hiçbir şekilde mesela anneniz babanız işte öyle değildir, kendi içinde dengelidir vesaire, seni dengeli büyütmüştür vesaire, hiç burayla alakalı değil. Her zaman durduğumuz yer, bakın anne baba ne kadar kıymetli. Ne diyoruz? Bu dünyaya bizi getiren, bizim burada olmamızı sağlayan ve burada bize yaşamın burada kapısını açan iki insandan bahsediyoruz, değil mi? Aynı zamanda da bakın bu yataydan anlatıyorum. Ama aynı zamanda Rahman ve Rahim tabii ki. Baba rahmaniyetin, anne rahimiyetin timsali olan. Tamam mı? Demin söylediklerime nazaran. Ama şimdi yataya söylüyorum yine. Olayın genetik boyutundan. Bizim buradaki durumumuz, anne baba burada hemen arkamızda, ama asıl olay onun üstündekilerle bağlantıdan geçiyor. O yüzden annem babam harika büyüttü beni, hiç de bir şey yoktu, nereden ben şu konuda kilitliyim, nereden bu ben bu konuda dertliyim dediğinde, ya da ne kadar da becerikliyim, hiç annemin yapamadığı bir şey yapıyorum dediğinde, anneni babanı doğuranlara bakmak lazım önce. Anlatabildim mi? Çünkü asıl tohum hep böyle üçlü diyoruz ya, bakın zat, sıfat, efal dedik. Hep üçlüleri biliyorsunuz, ruh, beden, zihin diyorsunuz. Zat, sıfat, efal diyorsunuz. Bunun işte yeri geldi aslında önce sabit, değişken diyorsun. Bunlar teknik bilgiler. Ve bu teknik bilgilerin hepsine dayanarak diyoruz ki, kaldı ki burada biyoloji olarak da, değil mi? Daha 3 sene olmadı. İspatladılar ki bir kadının doğduğu anda yumurtalık ve yumurtalığın içindeki hücrelerde de aynı zamanda doğuracağının kayıtları, değil mi? Bunu görmüşsünüzdür. Doğuracağını diyor. Yani ne diyor? Diyor ki ben hani annem doğmadan önce bile anneannemin bedenindeydim. Mesela biyoloji, bilim, değil mi? Bunları biliyorsunuz. Şimdi burada bunu bilinç olarak alalım. Tabii ki bunun çok sırları da var. Zat, sıfat ve efal sırları da var. O yüzden mesela şimdi benim olan ya da olmayan halin anne babamdan okumak da var, ama işin içinde bir kilit arıyorsak, bu kilit nasıl kilit? Hem reddetmek kilittir, hem fanatiği olmak kilittir. Çünkü iki taraftan birini dengeyi bozmaktır. O zaman işte oradan gelen bir şey olabilir deriz. Anlatabildim mi? Mesela buna bakmak lazım. Bir.
Yani önerdiklerinizi yapmak istediğimde, ailemi düşündüğümde, özellikle bir üste çıktığımda fanatiklik zıt boyutta kesinlikle, tamam. Yani ben bizim, evet, ailemi kuran kelimesini kullanabilen ilk ve tek insanı olabilirim.
Süper.
Bütün aile.
Şimdi iki. Şimdi bu tabii senin özelinden şu veri olarak konuşuyor. Birincisi genetik tohum nedir? Çünkü diyor ki mesela Kur'an'da göreceksiniz, yani bir yerde bir şey yarattığınızda o işte damgalamak gibi, işte burnundan damgalamak gibi, kilitlenmek, perdelenmek gibi falan işaretler var. Bunların altında bunlar var. Orada o tohum durur. O tohum birinde değil, ikincisinde mutlaka kendi gösterir. Çünkü üç kere de bir sarmal farklı bir yere dönmek zorunda. İkincisi günlük verilerimiz. Şimdi biz burada neyle beslendik? Bakın günlük bilgilerimizde maddi ve manevi beslenmeden bahsediyorum. Yani fiziksel beslenme. Ne yiyoruz? Anlatabildim mi? Eğer sen bu hakikat yolundayım deyip de sabah akşam, bakın kaçakları saymıyorum. Yine söylüyorum, çok insani olarak her şey olabilir ama hani bir fikir paylaşıyoruz burada. Kaçak bölgeleri saymıyoruz. Sen gidip sağlıksız gıda yiyorsan, hazır gıda yiyorsan, tamam mı? Sen paketli gıda yiyorsan, sen işlenmiş şeker, rafineri vesaire vesaire gibi, bunun bütün bir diyetisyenin şu yensin şu yenmesin diyendiği ne varsa, hani illa bunları ezbere bilmemiz de gerekmiyor. Sağlıksız gıdadan bahsediyorum. İşin hani organik nereden bulalım hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Ben diyorum ki bir, genel olabilecek en böyle en hani yapabileceğinin en maksimumu neyse oraya çıkmaya gayretle sağlıklı beslenmeden bahsediyorum. Sağlıklı değilse az beslenmekten bahsediyorum. Anlatabildim mi bunu? Eğer biz iyi olayız diyorsak ama bu tarafta bu kaçaklar haricinde hayat biçimimiz buysa o zaman bu da bir perdedir. Anlatabildim mi? Ya hiç geriye daha genetik duruyor zaten tabu. O tohuma gitmeden önce de burada biz kendimizi zaten frekansımızı düşürüyoruz. İki, biz bir yolun peşindeyiz diyorsak ya da yolu boş verin. Biz hayatı üst versiyonumuzu yaşayacağız, işte insan olacağız, şu falan yüksek hedeflerden bahsediyorsak ama kimlerle oturup kalktığımıza dikkat etmiyorsak yine biz burada kendimize perde atıyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi burada insan ayrımı değildir. Veri ayrımıdır. Bakın benim bahsettiğim. Anlatabildim mi? Çünkü biz veri ayrımı, niye diyorum bunu? Hep böyle artık suretlerden bence bahsetmeyelim. İşte 16-17 ders oldu. Hani bazen bir şey derken lafı uzatmam gerekiyor. Bunları hatırlarım. Bir kere hani ortak bugün anlaşalım. Bahsettiğim şeyler insanlar, suretler değil. Hep verilerden bahsediyorum. Bir bilgi paketiyiz ya. Şimdi ne demek veri ayrımı ya da insana? İnsan ayrımı yapmıyoruz. Herkes çok kıymetli. Her şey. Zaten hele ki de benim projeksiyonum ya da diyorsun ki Allah için diyorsan zaten ayrım yok. Ama beslenmede ayrım var. Şimdi ben inkar etmiyorum. Şurada bir tane ot vardır. O ot birinin hastalığına deva olan panzehirdir. Ama ben otu yersem hasta olmadan zehirdir benim için. Anlatabildim mi? Ben onu yargılamadım ki. Ben ihtiyacım olmadığı için ondan uzak durdum. Çünkü o benim şu andaki halime zarar verir. İnsan dediğimiz veri paketlerine de böyle bakalım. Bu veri paketi, Ayşe Fatma görmeyin, veri paketi biraz matrixleyeceğim size ama ya veri paketi olarak bakın. Anlatabildim mi? O veri paketine ihtiyacın var mı hayatında? Yapabileceğimiz şeyi yapmak, insani düzlemde sağlıklı ilişkide kalmak bir şey. Ama onunla beslenmek başka bir şey. Anlatabildim mi? Bir de bu var. Üç, öteki beslenme nedir? Manevi beslenme. Nedir bu manevi beslenme? İlla tapınak bilgisi, din bilgisi değil. Manevi beslenme şuraya girdi hangi bilgiler üzerinden? Çünkü senin girdi dediğin, sen git bir gazete oku veya sen askeriye dökü, sen gel Kur'an oku. Birbirinden zaten ayrı değil ki. Anlatabildim mi bunlar? Ama diyorum ki olayda kendi içinde onların bir boyutu var. Sen hangi katmandaki verilerle şurayı dolduruyorsun? İşte bunlar dediğim gibi genetik artı bunlar ki bunlara bir sürü tarifler yapabiliriz yani ama beslenme diyelim toplam adının. İşte bunlar bizim için bir yerde koşa koşa Allah diyoruz, koşa koşa hakikat diyoruz. Bir iki kere koştuk bir kere geri düştük oluyor. Anlatabildim mi? Yani zaten bu nübüvvet esasları dediğimiz yaşam düzenlemeleri, ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, nasıl yatmalıyız, nasıl kalkmalıyız hepsinin verilmesi bundan sebep. Anlatabildim mi? Diyor ki sana bahsedilen şeyler, sana gelen risalet bilgisi, hakikat bilgisinin yaşamda yerleşmesini ve bu yaşamını buna göre düzenlemen için verilmiştir diyor. Anlatabildim mi? Yoksa yine en başa dönelim. Allah amaç sahibi de hayır. Allah'ın böyle işte şu namaz kılsın bana 5 kere. Bu işte aman senede bir kere oruç tutsun. Öyle bir hedef yok. Buradaki bütün hedef bizim insan dediğimiz yapının ve kul olan yapının kendini bu anlamda üst dediğimiz, bize göre üst dediğimiz ama zati boyuttur asıl. Kendini burada perdesizce seyredebilmesinin tariflerdir ve onun içinde dediğim gibi Deniz'in sorusuyla buradaki yaşam düzenlemesi eğer buna uydurmuyorsak gerçekten sadece senin için demiyorum ama Deniz gerçekten o şey olur. İkiyle bir geri oluruz. Anladın? Ne yapabiliriz dediğinde o zaman yapalım. Fatiha'yı okuyalım. Evet okuyalım ama şimdi mesela şey gibi okudum ama burada da başka bir şey yaptım. Anlatabildim mi? Yine kısa devre yapar. Bu bizi öncekinden daha zor duruma sokar. Ondan sonra bazen şu olabiliyor. Bilmiyorum şahit oldunuz mu? İşte her şey normal yolunda giderken dünya tarafı bir anda bir bilgi o bilginin içine giriyor kişi. Diyor ki mesela ondan sonra annesi babası. Şu yola girdi bizim çocuğun hayatı dağıldı. Duymuşsunuzdur değil mi buna? Bunu mesela din yoluna giren içinde ne bileyim yoga yolu diyelim. Buraya da gel. Duymuşsunuzdur yani anne babaları şikayetlerini. Neden? Çünkü buradaki durum şey gibi. Hani burada bütüncül bir paketle yaşamamış oluyor. Anlatabildim mi? Kendini bir anda oraya attı. Bak, burada giderken hiç olmazsa yolunda, seyrinde giden bir şey. Bunun içinde kalarak yürümenin yolunu bulması daha kolaylaştırıcı olabilirdi. Bu tarafa geçti. O zaman bu tarafta veriler kısa devre yaptı. Neden? Çünkü yaşamının bir anda bütüncül olarak düzenleyemediyse ya da henüz o dönem gelmediyse bir denge, kısa devre olmasını sağlıyor. Dolayısıyla ne yapalım dediğimde bana göre bir şeyler okumaktan önce bunu check edelim. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, kimle besleniyoruz, hangi veri paketiyle besleniyoruz, bunları alırsak bunun üstüne de şunu koyuyoruz. Bir, dedik ki olmazsa olmaz olduğunu bilgisine burada bütün zamanlardan beri gelen bilgiler zaten bu nihayetinde şuradan doğdu da ben size paylaşıyor değilim. Korunma duaları, tamam mı? Ne diyor korunma duaları? Diyor ki senin beynin her an, bedenin zaten bir kere net bir şekilde aura, biliyorsunuz auradaki enerji bedeninde sürekli bir alışverişteyiz. Ve bunun ana kumanda merkezi beyin. O zaman diyor ki sen beynini ne kadar sağlıklı şekilde yaşatırsam o zaman senin başka bir şeye kaygı duymana gerek yok. Anlatıyor. Hedefin her neyse, hedefin sonsuzluksa da, hedefin bu dünyanın işte bilmem nelerini kazanmaksa da, çünkü önce beyin, ana kumanda merkezi, bunun sağlığı. Ve bunun sağlığı için bunun korunması demek. Anlatabildim mi? Bunu korumak, manyetik kalkan, dediğim gibi koruma duaları, yeri geldiği tesettürler falan, hepsi yani. Hani size hangisi uyarsa, yani hep onu konuştuk ya. Ve beynini değişik enteresan verilerden tabii ki korumak. İkincisi, koruma dualarının arkasına ne diyoruz? Allah ilminde ilmini ilmiyle seyrettiriyoruz. O zaman burada bizim için onun yaptığı bu tarif, yani bu cümlenin yaptığı tarifte ilim esması, alim esmasının açığa çıkması için ne lazım? Diyor ki Allah işte diyor ki iki eliyle yarattı der ya mesela, ilimle kudret eli. Şimdi şeyi okutuz mu? İlim, irade, kudret üçlüsü konuşmuşuzdur ilk başta. Şimdi zaten ilim var. İlim ne demek? Senin verinde olan mesela bir şey, tamam mı? Bu ilim, hani Allah'ın elinde sende bir şey, bu bir veri diyelim. İrade nedir? Burada kendi aklınla, senin insan olarak kendi aklınla bir yere doğru yönelmiş olman. Buraya yönelden ne kullanıyorsun? Zaten var olan bir bilgi. Zaten var olan işte şuraya yöneleyim dediğinde zaten o sende var ki yöneliyorsun. Şimdi ben durup dururken mesela ne diyeyim, Mars'a yöneleyim demiyorum. Çünkü bilmiyorum. Anlatabildim mi? Hep veriden çalışıyoruz ya. O zaman irade dediğin şey kendinde var olan ilmin aslında doğrultusunda ortaya çıkmış bir şey. Ve bunun ikisi çalıştığı anda da doğal olarak ortaya bir kuvvet çıkıyor, kudret çıkıyor. Yani sen bildiğinle yönelmen, ben bu işi yaparım dediğinde ne yapıyorsun? Mesela diyorsun, bakın ben uçak kullanamam. Ama bir pilot der ki ben bu uçak kullanırım. Şimdi ne yaptı? Kullanır mı? Kullanır. Çünkü bilgisi var. Ne yaptı? Kudret ortaya çıktı. Çünkü onu yapabilir. Çünkü o biliyor. Bilmekten gelen. Anlatabildim mi? Bildiği için yönelmek. İkisi aynı anda eşittir. Doğal olarak kudret. Bir tane sesi bir kısayım ben. Evet. O yüzden de bizim için mürit esması, hep diyoruz ya, bu zaten müritin Arabi'den okumuş olabilirsiniz, abi Türkçe'den olabilirsiniz, eski Türk kaynaklar, mürit esması, ki kaldık esması, bak ikisi de mürit esması da olmazsa olmazımız dedik bu anlamda. Sonra da yine kişinin burada hep diyoruz ki saflaşmasına, saflaşmasına, yine aynı yeri belki bazıları için tekrar oluyor ama hani yeri geldi artık bunun da tabii ki. Saflaşmış bilinç, yani perdelerden özgürleşmiş. Bu perdeler ne? Genetikler, şartlanmalar, öğrenilmişlikler, hali hazırda kendimizi beslediğimiz, bütün bunlarla ilgili. Bütün bunlardan öte, bunlardan perdelenmeden bakmamızı sağlayacak. Tütüs ve Fettah da sonra hep konuşmuştuk. Kendi orijinal kalitenin ortaya çıkışı. Eğer bunları yapıyorsak artısı olur, getirisi olur. Zaten kendi bunlar bir başka şeylere de yönelmemizi açar. Eğer yapmıyorsak yani gerçekten o zaman biraz böyle iki ileri bir geriye doğru hazır olalım. Anlatabildim mi hani bu vesileyle Deniz? Yine de kurtarıcı tabii ki formüller var. Çok net yani. Çok net formüller var. Ama bunlar yoksa o formüller şey gibi olur. Böyle hani bu geldi de ne yapacağım olur. Çünkü altta temel anlatabildim mi? Yoksa çok güzel Böyle bir iki tane bomba ayet var. Sonra
yok, zaten zaten bu şey gibi oluyor hocam. Öyle sormadım aslında. Hani bu böyle bunu sormadım aslında. Bazı tefekkür evet, yerlerindeki şeyler için hani işe yarar mı diye. Yoksa söylediğiniz çok iyi anladım. Orada çok teşekkür ederim. Öbürü çok hadsizce bir soru oluyor. Hani yok, şey gibi, bunu yapmayayım da şöyle gibi değil. O yanlış anlaşılmasın. Hani
yok yok. Ben senin vesilenle ortaya konuşuyoruz. Yani sana şahsına demedim ama. Evet. Burada Nesrin, senin de elini gördüm bir saniye. Evet. Güzel. Hemen bir saniye. Demiş ki kim demiş, ismini anlayamadım. Ne Tatis galiba. Neyse o isim. Arkadaşım okuyamadım. Netla. Aa Netla, seni ben ekranda görmüyorum. Direkt şeye bakıyorum. Tamam Netla. Önerinizi yapıyorsak bu durumda genel olarak öğreneceğiniz şey olur mu? Meral ne demiş? İnsan bazen yaptığı tüm çalışmalar hiçbir şey yaramadı. Vesvesine düşünme. Benim tecrübem bütün bu vesveselere rağmen devam etmek. Aynen. Hiç ama hiç istemesen de devam etmek, bütün hocaların ve öğretilerin bunları kural gibi getirmesinin sebebini yeni yeni anlıyorum demiş. Evet, yani burada şeyler de var ya, sen kapıyı çal, hani bugün olmaz, yarın olur, o kapı sana açılır dediğimiz yer gibi. Aynı şekilde doğru devam etmek. Valla Nesnem, bütün bunları yapıyorsan zaten ne güzel diyeceğim. Mürit, Kutlus, Fettah, işte namazını kılıyorsan zaten şu anda hani burada... en azından biz haftada bir paylaşım yapıyoruz, bir tefekkür için inşallah vesile oluyordur. Okumak, yani burada Kur'an'ı okumak, Kur'an'ın işaretleri veya hadisleri okumak aynı şekilde olabilir onlar. Ama hani bundan temel olanlarla yürüyorsan zaten ben şimdi şunu yap demek değildi. Dediğim gibi burayı koruduğun zaman sana özel olanı zaten ortaya çıkıyordur. Her zaman farzlar artı nafileler denir. Hani ondan şey yaparak, kopya çekerek. Bunlar yapılıyorsa nafileler de kişiye göre gelişir demeyi tercih ediyorum. Evet, Nesli, senin de alayım kısaca sorunu. Burada da soru var mı bakayım? Evet, burada da. Evet.
Hocam, beslenme ile ilgili sormak istiyorum. Şimdi normalde işte biz hani yogada vejetaryen falan beslenmemiz gerekiyor ki bir dönem ben de ağır bir şekilde yaptım bunu ama şu anda yapmıyorum. Ama işte Kur'an'da şey işte et yiyin diyor. Yalnız mesela işte ben videolar falan izliyorum. İşte bu tasavvufun belli mertebelerinde yine et yememek gerektiğiyle ilgili şeyler izledim. Videolar işte özellikle işte mülhime nefse ulaşmak için işte et yememenin gerektiğiyle ilgili. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu etin olayı nedir hocam, yani bizim şeyimizde, sistemimizde? Onu merak ediyorum.
Ama herkese göre değişen bir cevabı var yani şimdi bunun. Yani onun için şey olacak, yani et de desen, bakliyat da desen hepsi zaten hani şeydir ya, burada var olan her şeyin bir karşılığı var. Bir onun helal yoldan edindikten sonra onun kullanılması ile ilgili tavsiyeler var. O yüzden hani özel bir şey söylemem. Kişi özel olmalı diyeyim daha doğrusu. Genel olarak söyleyeyim. Et işte hayvansal gıda yani nihayetinde. Anlatabildim ama et yiyin gibi böyle emir gibi bir şey yok ki Kur'an'da mesela. Yani yemeyin de yok, yiyin de yok. Burada artık mülime için söylediği şey ya da bazı tasavvuf tarikatlar ya da bu yollarda mesela sistem, mesela ne diyoruz? Mürit, Kutlus, Fettah oku diyoruz. Belki bir başka yere gittiğin zaman Mürit, Kutlus, Fettah'tan önce sana belki bir başka şey okutacak. Her tarikatın, her yolun kendine ait bir basamakları var. Kendine ait bir uygulama biçimleri var. Mevzu yolda olmak ya. Yolda olmak olduğu için herkesin kendine göre bir müfredatı var diye bakabilirsin. O yüzden hani burada İşte sadece mücevherlikler kessin, diğerleri yesin de değil ya da tam tersi de değil. Bu çok şeyde bir soru, havada yani bir konu. Anlatabildim mi? Tamamen kişiye özeldir. Tamamen kişinin ihtiyacına özel gelişmelidir. Ve ben buna astrolojiden cevap vereyim sana. Bu daha iyi olur bence. Çünkü hayvansal gıda dediğinde bir sürü yere bakıyor. Yani onun proteini bir tarafa bakıyor. Anlatabildim mi? Demiri bir tarafa bakıyor. O yüzden tek bir şeyin yok karşında ama. Mesela astroloji durumlarına dayanarak söyleyeceğim şimdi. Mesela şimdi bir şeyi bir kere şey gibi, mesela malı meliyle yapıyorsan bunu hiçbir şekilde sistem kabul etmiyor. Mesela işte yemek yemeliyim, çay içmeliyim, et yemeliyim yememeliyim. Anlatabildim mi? Buralar sistemde bir şey yaratıyor. Normal şeylerden bahsediyorum. Normal gerçek hallerinden bahsediyorum. Ama az önce dedik işlenmiş, bu daha yemeyelim. Bunlar şey gibi, gerçekliğini kaybetmiş şeyler olduğu için. Bir bitki dediğinde, bir bakliyat dediğinde, bir sebze dediğinde, hani meyve dediğinde bunlar gerçekti. Nasıl dedik az önce insan için? Veri paketi dedik ya. Bunlar da enerji santrali gibiler. Anlatabildim mi? Yani taşlar, bitkiler, meyveler, sebzeler. Bakın biz bilgi yiyoruz. Sebze yemiyoruz, meyve yemiyoruz, bilgi yiyoruz. Anlatabildim mi? Tıpkı işte nedir? Neslihan'la konuştuğumda, onunla muhabbetinden aldığımdaki verileri yemem gibi, beynimin yemesi gibi. Ben de bir yiyecek gibi görünen şeyin üzerinden, tamam, bir suretten bilgi yiyorum. Ne yapıyorum? İçeriği girdi alıyorum. O yüzden hani bu demin söylediğimi şimdi söyleyeceklerimi değiştirmiyor ama mesela bir olayda et yemeliyim yememeliyim gibi bir durum tamamen kişiye özeldir ve o kişinin gerçekte kendi sistemine hakim olması ya da ona hakim olan birinin önermesi lazımdır o şeyi. Bakıp da mesela eğer ki hayvani güdüleri çok yüksek, burada hayvani güdüler eşittir hani celal cemal dedik ya, celal esmalar, biraz daha şiddete yönelik çalışan, biraz daha kişiyi insansı dediğimiz o fiili, hayvani fiilleri uygulamaya iten bir modelse o kişi, ondan hayvansal gıda kesilir. Sadece et değildir bu, süttür de, nedir, peynirdir de. Anlatabildim mi? Burada dediğim gibi buna kişi kendi sistemine hakimse ya da kişiye hep de bir yetiştirici, bir yön gösterici, bir yol gösterici varsa onun söylemiyle bu olabilir. Onun dışında kişi kendi başına eğer o kadar büyük farkı yoksa belki de sistemine en büyük ihaneti yapıyordur o hayvansal hayatından çıkardığı için. Anlatabildim mi? Bu tarafa geçiyorum. Bakliyat aynı şekilde. Orijinallerini kastetmiyorum. Bozulmuş halde bugün bakliyat. Bugün her şey zaten hani basıyorlar ilacı biliyorsunuz nihayetinde. Şimdi bakın birisi var. O bakliyata yaklaşırsa cinayettir. Kendi kendini intihar ediyordur. Haritasına göre eğer ki zihinsel olarak mekanizması çok yüksek ve hep böyle maddeci ya da vehim vesvese diye dönük bir zihni varsa onun oradan uzak durması lazım. Aynı şekilde mesela buğday ne kadar masum ve ne kadar gerçek haliyle muhteşem bir şey. Bugünkü haline geçiyoruz. O buğday mesela herkes için şifayken ama bir grup var ki o grup yerse yine intihar. Yine nedir? O kişi korkular ve vehim vesvese üzerine donan ya da öyle gelmiş bir yapıysa. Bunlar doğum haritaları söyler. Bir. İkincisi bunları kişi kendi sistemine çok iyi hakim olur. Bedeni dinlemeyi öğrenmiştir. Üç. Kişinin bir rehberi vardır. İşte bu üçünden biri yoksa kişinin bunlarla ilgili kendi hayatına bir şey sokması da çıkarması da vallahi kendi sistemini kısa devre yaptırmasıdır diyebilirim. Açık oldu mu bilmiyorum Nesli'nin sorusuyla bu. O yüzden tek bir et hani et burada hep suçluymuş gibi gözüküyor da mevzumuz o değil. Mevzu daha derin diyeceğim Nesli sana. Evet peki o zaman biraz daha böyle gittik bu derste. Bir hemen bu arada şeyi söyleyeceğim. Demin bir konuşurken beslenme dedim ya şunu unuttum. O kadar şüpheli ki her şey zaten ya. Bakın bugün sularımız bile şüpheli. Bilmiyorum siz burada haberlerle ne kadar bir şeysin ama sularda bile tehlike var şu anda. Ölçülüyor, biçiliyor. Biraz ayağa kalkmaya başladı herkes. Her şey o kadar şüpheli ki besmelesiz bir girdi olmaması lazım. Onu tekrar hatırlamış olalım bu anlamda. Besmele onu tutsamak değildir ama evet tutsallık evet en üst versiyonuna çıkarmaktır. Besmele ile yemek, içmek, sağ elle olması gibi bu anlamda. Bunların veya yaptığımız her şey bir temsili karşılığı var bilinçte. Yani sağ elle yediğimiz zaman burada ilim ve kudret eli diyoruz. Bakın kudret eliyle anlatabildim mi? İlim, kudret. Bu da pozitif negatif hatlarla ilgilidir ama asıl mevzu ilim ve kudret eli. Sol ilim, sağ kudret eli. Sağla yediğimde sağla başlatmış, sağla yürütmüş, sağla ona kudret emri. Yani oradaki kudret kadir esmasına da bağlanmış olur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla besmelelediğimde bir şeyi o şeyin kendi içindeki ham veri alanına bağlanmış olurum. Onun üstüne işlenmiş, onun üstüne nazar ediliyor değil mi? Yani sebze, meyve, reyonda kaç kişinin gözü değiyor. Bunlar frekanslarını bozuyor oradaki şeylerin. Çünkü bakan göze göre şekilleniyor yani her şey. Bakan göze göre de o enerji etkileşimine giriyor doğal olarak. O yüzden besmeleyi unutmayalım. Bunu arada söylemiş olayım. Bir de burada kim yazmış iPhone? Diyor ki o yüzden bir helal kesim yapmak önemli hayvanlarda. Valla besle, evet yani her şey için. Hani helal kesim biraz böyle çok şey gibi duruyor ama hani böyle bir çok aslında helal diyor mu? Siyasi söylem gibi falan oldu ya. Besmeleli diyelim buna. Besmeleli olması her şeyin. Ekiminde, dikiminde, kesiminde besmeleli olması zaten orijinal doğasına bizi bağlıyor. Evet. Gönül demiş ki geçen hafta 150 yanı sanırım demiş. Fakirliğe düşmek yaptıklarından beklentisiyle girmek durumunu biraz daha açarım. Bazen eğitimin sadakası diye yayınlar yapıyorum. Ses kayıtları farkındalık ama gerekli etkileşimi alamadığımda bazen söyleniyorum. Üzerine geçen hafta dersi geldi. Mesajı aldım ama nefsim hala zorluyor. Beni kayıt yapıyorum. Dinlemiyorlarsa neden yapıyorum diye. Hiç mi söylenmemek gerek? Şimdi ona da cevap vereceğim. Bir kayıt yapan ve kayıtları bu hafta çıkmış biri olarak soru da bana gelmiş oldu. Bunu da söyleyeyim böyle. Yani vallahi kendime örnek verebilirim. Ben sadece yapıyorum Gönül açıkçası. Sadece yapıyorum. Şeyi seviyorum ben. Bir yerde yazmıştı yine. Muhittin Arabi'de de var. Ahmet Üstü'de de var. Hani bu yaptıklarım benim kulluğumun gereğiydi diyor ya. Ben de seviyorum. Yani ben sadece yapıyorum. Çünkü hani bunu uydurma ne diyeyim. Bunu söylemek için söylemiyorum. Hani halim olarak sadece yapıyorum. O yüzden burada sana da bunu düşünmeni tavsiye edeceğim yani. Burada çünkü şey gibi yapan da yaptıran da Allah yani. Anlatabildim mi? Ben sadece yapıyorum dediğimde ben kayıtları koydum. Ben işte dersi açtım mesela. Şimdi burada tek başımıza yapmıyoruz. Okuyan da okutan da kim? Anlatabildim mi? Ve kulluğunun gereği dediğinde ya da sen iyâke nâbüdü ve iyâke nesteyn diyorsan o zaman araya girmememiz lazım. Yani hani diyoruz ya sen çık aradan ortaya çıksın yaradan değil mi? Bunlar evet bir ayet değil ama bayağı da kocaman cümle yani burada bayağı hüküm. Şimdi biz bir şeyi çok güzel diyorsun, çok güzel nasip olmuş eğitimin sadakası diye ama mesela şimdi burada belki yani biraz daha tanısan başka şey de söylerdim ama hani yapan da yaptıran da Allah deyip de tamam mı? O zaman onun işine karışma derim ben. Sana senin yaptığından kimin nasibi varsa ulaşır. Bak oraya koyuyorsun. 3 kişi geliyordur. Hiç kişi gelmiyordur. 2 ay sonra 500 kişi dinleyecektir. Bunu bilmiyoruz ki. Anlatabildim mi? Çünkü burada senden de öte veya ben Kur'an dersi için benden de öte bir şey var değil mi? Ne diyoruz benden de öte? Şimdi ben burada mesela bir kişi oturup konuşuyor ve bunun kaydında koyuyor olabilirdik. Şimdi o zaman deriz ki o bir kişi nasipti. Belki 6 ay sonra 1000 kişi olacak. O 1000 kişi nasipti. Yani burada pastayız biz. Anlatabildim mi aynı zamanda? Bu benim şahsılığımı kastetmiyorum. Pastayız. Ortam pasta. Bu pastada hangimizin yani gökten 3 elma düştü söyleyene söylediğini anlatanı değil mi? Burada kimin payı varsa Allah onu oraya götürür de gönderir de. O yüzden bunun hesabını gerçekten yapamıyoruz. İstersen araya girme diyebilirim. Nefsine bunu söyleyebilirsin. Helal kesimi söyledim. Verit Kıddüs Fettah yaklaşık 4 aydır düzenli okuyorum demiş. Windows demiş. Diyor ki evet bulunduğum yerden tayinimi çıkması için o kadar uğraş verdim. Hep durum amirleri tarafından zorba bir şekilde engellendim. Şimdi tayinim çıktı ve bu şehirden gidiyorum 2 hafta sonra paylaşmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun. Süper diyoruz. Belki de İslamiyet öğretimlerinin en gelişmişi ya diğer öğretilerde en tesaktı. Belki de Hazreti Muhammed'den sonra helal kesilirse yeni bir... Hiçbir diğer öğretilerde de et yasak değil. Hiçbir yerde mutlak yasak yok. Onu net söyleyebilirdim. Hepsinde tamamen genel sistem ve düzene göre hayvansılığın dediğim gibi etten bahsetmiyor hayvansal gıdalarda. Hayvansı güdülerin baskılanması için burada yapılan riyazatlar var, yapılan çalışmalar var, yapılan inzivalar var. Bu dönemlerde tamamen hayvansal gıda kesiliyor. Anlatabildim mi? Veya tamamen su oluşları gibi yapılıyor. O yüzden döneme özel evet ama hayatınızda asla et yemeyeceksiniz diye hiçbir öğretide en azından benim bildiğim yok diyelim. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim.
Hocam bir şey sorabilir miyim? Yeri gelmişken.
Solaklar için ne derim? Biri ilim, biri kudret eli olduğu için Allah kime neyi nasip ediyorsa diyebilirim. Suyu toprak testi de 15-16 saat bekleterek gitsek farkı olur mu? Valla buna dair benim çok teknik bilgim yok ama çok lezzetli olduğu, çok dinlendiğine dair toprakla buluştuğu için kendi içinde iyonlarını değiştiğine dair bir bilgim var. Ama bir bilimsel araştırma peşine düşüp bilmiş miyim? Hayır, duymuşum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama şeye söyleyebilirim net. Buz haline getirilmiş suyun şifası başka. Onu biliyor musunuz? Netsin, unutma sözünü. Normal suyu alıyorsunuz, buzluğa atıyorsunuz. Bu eskiden akarsular falandı. Buzluğa atıyorsunuz, buzlukta donuyor. O donduktan sonra dışarı çıkardığınız andaki ilk 15 dakikada şey yapan, çözülen suyu atıyorsunuz, kalan buzu tekrar çözdürüp onu kullanıyorsunuz. Onun çok canlı bir su olduğunu biliyorum. Bir tek onu biliyorum. Evet Nesrin, alayım seni.
Hocam şunu bir kendi adıma çok öğrenmek istiyorum. Aslında Kur'an'da da o kısmı okudum ama böyle konuşmalar arasında bir tam olarak konuyla ilgili yeterince bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum. Bu helal et mevzusuyla alakalı. Yani helal et benim fikrimce doğru olan bu mudur bilemem tam olarak ama bir hayvanın kulağına dua okunarak o hayvanın rahatlatılması ve tamamıyla onu kesen insana teslim olmasıdır. Benim bildiğim ve mantığıma yatan bu. Ama evet. Kur'an'da yani tam bu şekliyle okumadım. Şöyle bir hayvanın tamamıyla kanının akıtılması yani ölü bir hayvanın yenilmesi, hastalıklı bir hayvanın yenilmesi ve tamamıyla kanının akıtılmış olması helal olması için yeterlidir diye okudum sanki ve öyle biraz da duydum ama
hani... Sen şimdi okuduğunu bul, bence bunu haftaya konuşalım üzerinde. Yani ne okuduğunu şey yapmadan hani o öyle değil bu böyle demem çok yerini bulmayabilir. Sen okuduğunu bul. Ama zaten burada sadece Kur'an'ı falan hepsini geç. Normalde de şey var. İzin alınarak o dediğin kulağına dua okunması, ezan okunması, dua değil de sure okunması, izin alınması. Evet. Çünkü orada şimdi tabii ki herhangi bir şeyi mesela orada mesela bitkiyi bile koparırken yani bilmiyorum onları biliyor musunuz? Biz bazı arkadaşlar ikinci baskolu geçen sene de konuşmuştuk ama mesela şeyler ölçülmüş. Giriyor bahçıvan şeyi koparacak. Ne derler? Maydanoz koparacak diyeyim. O maydanozu kopardığı zaman etraftaki bütün maydanozlar çığlık atıyor. Bunların sesleri ölçülmüş. Bunların frekansları ölçülmüş. Bunu biliyor musunuz? Veya işte ne diyor? Burada zaten daha önce zarar vermiş gibi kişi tekrar bahçeye girdiğinde bütün oradaki bitkiler birbirini uyarıyor. Anlatabildim mi? Ve mesela yine bir başka örnek. Biberler acıdır. Neden dediğinde bu bilgi. Bunun için ilk çıkış noktası biliyorum ama aslında veya soğanların acılığı. Oradaki diken şeyi tohumu diken kişi tehlikeli bir kişiyse ve sert davranmışsa bitkiler orada hani kendisini acıtarak hani adeta mealen söylüyorum hani acı bulduğu için bize yaklaşmasın dercesine bir şey salgılıyorlarmış. Bunu biliyorum. Güneşin biliyordur. Aynen tam da öyle. Tamam. Şimdi seninkini de okuyacağım. Ve burada mesela bütün buradaki bitkisel hikayeli biliyorsunuzdur ama en son maydanozların çığlıklarını falan bulursam size şey yaparım, alırım. Anlatabildim mi? Sadece hayvandan bahsetmiyoruz. Yani varlıkta attığımız adımda topraktan izin almamız lazım. Veya biz bak şey gibi de her adımda böyle Allah'ım kusura bakma toprağına bastım gibi değil ama halimiz gönlümüz bu olmalı. İncitmiyor olmalıyız. Anlatabildim mi? Böyle olunca buna hayvanlar da kesimleri de girdiğinde zaten olması gereken bu. O zaman olması gereken şey oradaki o hayvanın bana teslim olmasından çok rıza hali. Kendi kaderine boyun eğmesi. Kendi kaderine ve kulluğuna razılığını ispat etmesi ki bu eğer öyle bir şeyde yaklaşmıyorsa özellikle hayvanlarda kök çakra, korku. Anlatabildim mi? Korkunun bu anlamda yükselmesi geldi beni kesiyor. Korkuyu düşünsene travma yani. Anlatabildim mi? Ve oradaki kanın akışının durması gibi diye tarif edeyim. Orada zararlı bir şey, adını unuttuğum, yükseliyor ve o da zaten o hayvanın etini yiyen kişi için bünyesine zararlı. Anladın? Diyelim ki o da zehir salgılıyor diyelim mesela. Şimdi adını hatırlamadım. Yani böyle enteresan şeyler var. Araştırmalar var, belki bulursunuz. Böyle olunca işte helalden kasıt bu hareket. Her coğrafyada, her zamanda, her öğretide varlığa incitmeden davranıyor olmayla işaretler verilmiş. Yoksa sadece hani burada Müslüman da gitsin ezanı okusun keşfini anlamında değil bu helal.
Hocam mesela, ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Pardon.
Bir tane gelin. Mesela Güneş'in demiş ki bizim dağda ağaç kesmeden izin alırlar. Ormana baltayla girilirken baltanın üstü bile örtülür. Harika zaten. Evet. Allah adının anılarak kesilmesi, besmele çekilmesi. Aynen. Yani burada bütün hani tam da Cemal Bey teşekkür ederim. Tam doğru. Bütün öğretilerde bu verilmişken bize zaten herhangi bir şeyin üst, orijinal, en güvenli, en sıfır yeri için ne verilmiştir? Zaten diyor ki besmele. Anlatabildim mi? Besmele az önce su içinde konuştuk ya. Besmele orijinal, en yüksek ve üzerindeki bütün verilerden bağımsız bir şekilde olmasını sağladığı için Allah adını anmak da bizim alana özel diyelim.
Peki hocam, besmeleyi çekip kesmek yeterli midir? Hayvan orada gerçekten teslim oluyor mu?
Vallahi onun bile videoları var Nesrin. Var. Yani bunu uzun uzun hadi böyle bir yine konuşuruz ama hani bu bir gerçek, tamam mı? Allah adı anıldığında zaten kalpler huzur bulur. Bu kalbe demiyor. Hayvanın kalbi diye, insanın kalbi diye ayırmadığı için kalpler huzur bulur. Orada zaten yani gönül ister ki besmele kuru kuru lafla çeker gibi hal olarak da incitmeden kibar kibar ona onu hatırlatıp 2-3 sevme ve oradaki paylaşımla yapmasını. Ama bilmiyoruz, şimdi kasaplar bismillah deyip kesiyor da olabilir. Ama o da bir şey, o da bir şey. Anlatabildim mi? Yine adı okunmuş olduğu için. Bakın, niyetli ve gönülden olunca bunun tadı, keyfi ve enerjisinin yin olması başka bir şey. Ama öbürü de yine koddur. Yin değildir ama yine kottur ve mutlaka yine orayı oldurur. Öyle bir gerçek.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet, Filiz ne demiş? Ha, pardon, şunu da okuyacağım. Gülün ve Nagihan, unutmayacağım sizi. O zaman bu akşam böyle geçirmiş olalım. Bir dakika yukarı. Burcu yukarıdaki soruda öğrenmişlikten kastım kayıtlarımız, bilgilerimiz, belki de kilitlerimizin olması demiş. Güneş'in demiş ki endüstriyel hayvancılıkta kesimhanelerde hayvanlarda kortizol hormonunu yüksek oranlarıyla karşılaşıyoruz. Birbirlerini görünce stres hormonu salgılıyorlar. Evet, adını hatırlayamadığım şeyler oluyor. Teşekkür ederim Güneş'in. Hayvan kesileceğini anladığında korkudan adrenalin salgılar ve o eti yediğimizde bize de adrenalin geçer. Evet. Aynen. Yani burada daha bitkilerde de aynı şekilde, hayvanlarda da aynı şekilde ve onların o hali, yani düşünün ki onun travmasını aldı, bedeni kopyaladı oluyor. Anlatabildim mi? Yani fiziksel şeyi bırakalım, mideme rahatsız mı etti, enzimi bağırsağıma mı yapacak, onları geçelim. Hal olarak bakın, o hayvanın duyduğu korku, o hayvanın yaşadığı travma, o bitkinin yaşadığı travma, senin neysek oyuz, ne yersek diyoruz ya, sen o veriyi aldın, bünyene bir korku yerleştirdin. Şimdi o korku sende gidecek, bir şey gibi bu. Normal bir virüs gibi yani. Virüs gelir, her zaman herkese şey denir ya, her zaman herkese veren mikrobu vardır falan. Vakti gelirse, bağışıklık düşükse ortaya çıkar, yoksa taşımaya devam eder. İşte o korkuyu alıp buraya yerleştirdin, senin bağışıklığında uygun yere gidip bağlanacak o yani. Böyle bir gerçeklik var sistemde. Onun için de helal olması, bitkileri helal şekilde koparmak şeklinde bir kavram yok. Vallahi belki de burada şöyle diyeyim sana, var da unutulmuş bile olabilir yani burada. Anlatabilir mi? Yani adına helal denmemiş ama her türlü orada incitmemeye dair zaten şeyler var bize gelmiş hadislerle, eğer iş Kur'an ve hadislerse bize gelmiş bilgiler var. Daha çok hayvanlar üzerinde bu konuları bildiğiniz için belki unutulmuştur diyelim. Evet. Gül'in, seni alayım.
Şunu bakayım. Merhaba. Şimdi koruma dualda neyle ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Daha doğrusu Mürid Kuddisi Fettah'la ilgili. Bu dersleri ilk yayınlandığında onları bir ara düzenli okudum. Ama sonra böyle biraz olumsuzluklar yaşadım. Şimdi Rabbimliği her gün okuyorum şükür. Onu sektirmiyorum. Ama tekrardan başlamak istiyorum bu üçlü esmalara. Bir tarafımda diyor ki hani tekrar böyle bir şeyler olur mu, hayatım alt üst olur mu diye düşünüyorum. Şimdi bu bir vesvese mi? Yoksa ben gerçekten hazır değil miyim böyle düşünüyorsam? Hani aslında tam tersi başlamam mı gerekiyor?
Başlamam gerek çünkü hazır olmasan aklına da gönlüne de düşmezdi bence.
Bir de bir şey daha soracağım. Bismillah diyerek yediğimizde, bilmiyorsak yediğimiz yerdeki eti yine de helal olmuş oluyor mu bize bir de?
Yani. Oluyor tabii. Biz helalmez. Bismillahirrahmanirrahim dediğin her şey onu sıfırlıyor zaten. Üzerindeki bütün verileri, gölge verileri düşürüyor diyelim. Evet.
O helal kesilmese de o hayvanın o kötü enerjisi bize geçmemiş oluyor değil mi?
Valla orada durdurma özelliği çalışıyor. Aynen.
Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rica ederim. Rica ederim. Evet. Nagihan senin sorunu da alayım. Ondan sonra Yasun'un soruyu alacağım.
Tamam. Benim sorum bu konulardan daha da farklı. Yani kişisel olarak da olabilir. Belki diğer arkadaşlarım da ilgilendiriyordur. Şimdi sokak hayvanlarını besliyorum. Denk geldikçe sadaka veriyorum. Bir takım yerlere bağış yapıyorum. Ya elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunun neden söylediğini de söyleyeceğim. Hani normalde söylemiyorum tabii de asla. Her yaptığımdan sonra bir tane bir kediye bir avuç mama bile versem oh iyi mama verdim. İyi bir şey yaptım. Bir sadaka verince tamam ya oh sadaka verdim. Yani sürekli bu bilgi kafamda her yaptığımın akabine geçiyor. Ama sonra şey diyorum Allah izin vermese asla o kediyi aç kediyi görüp o mamayı veremem. Ya da aç o çocuğu görüp karnını doyuramam. Ya da işte param olmaz bu sadakayı veremem. Hani yine yaptıran Allah biliyorum. Ama bunu bilmeme rağmen bu aracı olma halime her seferinde böyle bir şükrediyorum, bir seviniyorum. Dilden demiyorum ama zihnimden sürekli bu geçiyor. Utanıyorum ben bundan. Yani bu hani niye atlatamadım bir türlü? Yani çok uzun zamandır da bu haldeyim açıkçası. Yani işte üşenmiyorum, kalkıyorum, gidiyorum böyle sokak kedilerini, köpeklerini besliyorum, onlara yemek yapıyorum. Sonra gidip oh evet bugün iyi bir şey yaptım falan diye böyle kendimle içeriden övünüyorum ve bunu istemiyorum ama durduramıyorum da. Ama şeyi çok iyi biliyorum yani kısmet olmasa yapamam biliyorum.
Evet. O zaman belki şunu diyebilirsin. Madem böyle bir hal çıkıyor bu bir coşku aynı zamanda çok da keyifli bir yerden geliyor. Mesela şey gibi hem hakikat konuşurken hem de şey gibi böyle cömertlik yaptığımız herhangi bir şeyle çalışan gezegen Jüpiter. Ve Jüpiter eşittir neşe ve coşku gezegeni aynı zamanda. Dans ve müzik gezegeni aynı zamanda. Anlatabildim mi? Yani sen burada belki bunu nefsi yapıyor gibi falan hani oralardan belki bir yerden bilinçaltı yakalıyordur ama o zaman bunu hatırla. Ve Jüpiter aynı zamanda da şükür ve teşekkürü de zaten maneviyatı da getiren olduğu için şey yapabilirsin. O coşkuyu yok sayma bir kere. Yani sadece kelimeyi olarak şöyle düşün. Bunu yaptırdığın için teşekkür ederim diye kelimeni değişik bir şeyle söyle. Yani zaten şükrediyorsun da bu sefer kelime değiştirelim. Hiç yargılama bence. Kalbin biliyorsa yargılamadan dili değiştir ya, o kendi içinde şeye gider.
Kalbim biliyor da yani zihnimi o şeyde durduramıyorum. Olsun. Yani böyle iyi tamam diyorum yani.
Olsun.
Hani sevap sayını işledi falan diyorum böyle. Yani acayip bir duygu istemiyorum ama tamam yani şükrediyorum da neticede sürekli. Hani biliyorum çünkü her seferinde diyorum kısmet olmasa hayatta yapamazsın evet. Yani. Mümkün değil.
Olsun. Şimdi bir aşaması da kalbin bunu biliyorsa şey yani bunun şey gibi bak bunu cömertliği yaptığın için değildir bu. Anlatabildim mi? Bunu şey gibi düşün yani. Seni güzel bir fiilde kullandığı için teşekkür etmek gibi bir şeye çevirebilirsin. Tamam. Ama eğer gitmiyorsa da hiç yani kalbinden düşmediği için dilinde onunla rezone olur bir süre sonra. Hiç yani öyle de oluyorsa olsun yani. Sıkıntı
tamam.
Yok.
Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun.
Rica ederim. Evet nedir? Sebzelerini güneş doğmadan topladığını ve böyle yapılması gerektiğini söylemişti bir arkadaşım. Annesi küsmesinler diye. Yani çok güzel incelikler var. Fadime ne demiş? Ben de egoluymuşum gibi hissediyorum. Valla egoluymuşum hissettiğiniz yerde şey yapın yani yapan Allah, yaptıran Allah deyip bir kere bunu zikredin yani. Dilini de buna alıştırın. Yapan da yaptıran da Allah bana ne oluyor deyip mesela veya illa bunu şey yapıyorsanız da ne güzel bir işte kullandığını hatırlayın. Ne hayırlı, ne güzel Allah'ım. Yani ona öyle deyin yani kendi halinize. Belki orada bir lahi noktasından çeviremezsiniz ama şey diyor. Beni böyle bir işte kullandığın için teşekkür ederim deyin. Bir böyle hiç kullanmadığınız cümleleri kullanın. Eğer bu halden rahatsız hissediyorsanız. Valla ben öyle bir şimdi hani egoluymuşum gibi kelimesi var ya. Ben egoyu seviyorum. Yani anlatayım. Çünkü ego dediğiniz şey bize ait değil. Ego dediğiniz şey ben kelimesi mutlak beni aittir. O yüzden bunu da yargılardan dolayı biz biraz itiyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi nefs başka bir şey. Egonun gerçeği başka bir şey. Olay hani burada biraz karıştı için kelimeler. Onu da konuşuruz inşallah yeri geldiğinde ama hani egoluymuş gibi hissetmekte mi mahsur yok? O egonun sahibi değil. Onu bilmek yeterli bence. Mutlak ben olduğunu hatırlayalım. Ve yine Neslihan'ın yazdığına bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Burada ince ince şeyler var. Yani biraz böyle kalple yaşamayı unuttuğumuzdan beri insanlık olarak muhtemelen her yerde böyle sadece bizim coğrafyamızda değil. Biraz daha gün geçtikçe zorlanıyor tabii ki insanoğlu her konuda. O yüzden biraz kalbe odaklanmak lazım. Ve kalbe odaklanmanın yeri de sevmek dediğimizde. Sevgi gerçekte şey gibi... Sevmeliyim gibi bir şey yok mesela gerçekte, tamam mı? Çünkü sevgi zaten varlığın ana mayası. Anlatabildim mi? Bir yani şöyle söyleyeyim. Sevmek neresi diyeyim size? Şimdi beden bilenler için söylüyorum. Fatma esması da sevgi esması bedendeki fasya gibidir. Beden bilenlere söylüyorum. Anlatabildim mi? Fasya'yı biliyorsunuz ya da hiç konuştuk mu burada bilmiyorum. Bütün organların ve dokuların hepsinin altta o iç dünyanın üstünde hepsini sarıp kucaklayan ve hepsinin bir arada olmasını sağlayan ve beyinden gelen bütün verilerin ve elektriksel olan şeyin akışın diyelim buna hepsini alarak ileten, anlatabildim mi? İleten ve hepsine aynı anda bu iletiyi yapıp kendi gerçekliklerini, yaşamalarını hizmet eden. Açıklayabildim mi bunu hani normal dille? Şimdi burası, şimdi bunu çıkın yukarıya. Bu hani şuraya bakıyorsun diyorsun ki galaksiler falan böyle işte asteroidler, gök cisimleri falan. Hepsinin içinde diyorsun ki uzay diyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi hepsi uzayın içinde demek de doğrudur. Hepsi sevgi dediğin halin içinde demek de doğrudur. Eğer gerçek burada mana tarafına bakarsan. Şimdi ne elle tutulur ne bir cisim halindedir. Ama hepsinin bir arada olmasını sağlar ya kendi gerçekliklerini yaşam. Yukarının fasyası diyelim uzaya da. Bütün galaksilerde dokular, organlar olarak alalım. Böyle bir yukarıcık mı? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Bir tarif yok ama hepsinin de kendi varlıklarının sürmesine hizmet eden bir şeyden bahsediyor. İşte o şey daha yukarı çıkın. Bütün galaksileri, bütün adına galaksi biz diyoruz. Onun ötesinde olan bütün şu alemlerin hepsinin bir arada kendi gerçekliklerini yaşamaları için onlara veriyi gönderen ya da onların orada öyle olmasını sağlayan şeyin adı sevgi. Anlatabildim mi? Yani sevgi dediğimiz şey böyle şey gibidir. Hadi sevelim, sevilelim, sevişelim. Öyle değil. Yani bunu biz biraz gerçekten kendi gerçekliğimizi insan modeli olarak biraz şey dar yaşadığımız bir dönemdeyiz ya. Onunla alakalı ama. Şimdi o zaman biz kalbe odaklanalım dediğimde kalbe indiğinde, arkasına geçtiğinde şuur boyutu. Gönül, şuur, kalp dediğinde burada hiçbir ayrım yok. Herkesin kendi gerçekliğine saygı duyarak onların kendi varlığının devamına bakmak hali var. Anlatabildim mi? O zaman sen burada seviyor olmuyorsun. Mesela şimdi ben burada bakıyorum. Meral var, Elif var, Döndü var, Nesrin var. Birçok arkadaşımız var burada. Şimdi ben şey demiyorum mesela. Meral şunu yaparsa severim, Ayla yapmazsa sevmem. Nasıl? Bunu yapsam tuhaf olur ya. Ama ne yapıyoruz? Burada bir şey paylaşıyoruz. Herkesin kendi oturduğu pozisyonda olduğu haliyle bu dersin içinde kalmasının birliğini yaşıyoruz. Şimdi bu olayın adı bir müdahalesizce, aman öyle oturma böyle durma demiyoruz ya, müdahalesizce bu arada bir arada olmanın adı zaten otomatik olarak sevgi. Anlatabildim mi? Kalpten içeri girdiğinde birlik var. Yani şey yok burada, ayrım, etiket, yargı, meli malı, işte şöyle olsun böyle olsun, işte müdahale, hiçbir şey yok. İşte oraya girdiğinde yorumsuz seyir denilen yer gerçekte bizim sevgi dediğimiz hali aslında anlatmaya çalıştığımız yer. Açık oldu mu bu? O zaman yani buraya, yani bu hali belki biraz burayı korumaya ihtiyaç var. Eğer bu olursa, olsa ya da olduğu zamanlarda işte o incelikler ortaya çıkıyor. O zaman sen burada ağaca, tamam mı, gelip tekme atmıyorsun. Gidip onu şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum da eskiden vardı böyle işte kalp çizenler falan, bıçakla isim kazıyanlar falan. Ya yani şimdi gelip benim şu göğsüme kazımış gibi yani. Gidiyor ağaca kazıyor mesela harf falan. Anlatabildim mi? Şimdi ne fark var? O zaman işte öteki onu cansız zannediyor. Bana yapmaz belki ağaca yapıyor. Cansız sıraya yapar. Cansız zannediyor. Anlatabildim mi? Ama kalp noktasından bir yaşantı, yani birlik, gerçek, sevgi, tevhid dediğinde bunları yaptırmaz insana. İnce insan olur, naif insan olur. İnşallah onlar da açığa çıkar diyebiliriz. Şimdi bir Gizem, bir de biri daha kalmış. Ben unuttum tabii galiba. Nagihan'ı aldım ama Gizem bir saniye bekleteceğim seni. Bir de burada var soru galiba, hemen oraya da bakıyorum. Ayşe, seni de cevaplayacağım. Bir de şurayı kontrol ettikten sonra, evet orada da var soru. Evet şimdi Gül demiş ki hocam, Musti esması bizde ne yaratır? Çünkü yine bir derste Musti esmasını anlatırken haritada ikizler ise mutlaka bu esmayı söylesin dediniz. O zamandan beri söylüyorum. Gül... Musti esmasını konuşmuştuk değil. Şimdi geleceğim sana da. Burada ne var? İhtiyacım olan birilerine yardım edince utanıyorum ama etmek de çok istiyorum. Hep suçluluk hissediyorum. Günah girmekten korkuyorum. İncitir miyim acaba diye. Yani bir dakika, anlamadım. İhtiyacı olan birilerine yardım edince utanıyorum ama etmek de istiyorum. Hep bir suçluluk hissediyorum. Ha, utandığın için etmiyorsun diye anlıyoruz o zaman burada. Vallahi ben burada biraz şeyim yani, şöyle diyeceğim. Ediyorsan ettiren Allah, etmiyorsan yine ettirmeyen Allah'tır diye. Ben kendi gönlüme bazen hani ona yetişmek, buna yetişmek mümkün olmadığı zaman bu geliyor kalbime. Yani ben her şeye rağmen oraya bir şey olmuş da ulaşamamışsam, o ben birbirimizde nasibimiz yok. Onun bende, benim onda yok gibi düşünüp biraz kendimi acıtmamayı sana da tavsiye ederim ama yani bu utancın arkasına bakmak lazım. Belki. Yani neden utanıyorsun ki? Birilerine yardım etmek de utanmak. Hani burada şey gibi, senden yine çıkıyorum. Bunun olayı şey gibi, değersizlik duygusuyla alakalı. Alçaklık, yükseklik bilgisiyle alakalı. Egoyla, o anlamda birincil ego, bilimsel egoyla alakalı. Yargılar var muhtemelen ki öyle bir şey düşünüyorsun diyebilirim. Bence yani burada yine aslında karşı tarafı birinci dereceden ezmiş olursun. Kendi utancını tercih ettiğin için, utancına sahip çıkmak istediğin için oradaki hareketi durdurmuş olursun. O zaman burada onun adına iyi bir şey yapayım derken aslında onu, gizli olan utanç egosu diyelim buraya, orayla onu incitmiş olmak bence enerjik düzlemde daha çok yaptığın şey olur diyelim. İstersen bir utancı düşün burada. Hani nereden geliyor bu yargı? Evet. Özgen demiş ki böyle yaşadıkça sanırım şükür hayatta kalben yer buluyor. Evet. Ben saksıda yeşillik yetiştiriyorum. Tek tek öpüyorum, seviyorum, konuşurum sabahları. Günaydın derim demiş Nursemin. Bazen kıyamıyorum ama onlar sonunda çok üzülüyorum. Valla soluyorlar. Yani bakın çok güzel bir ince olun ama yaşamın gerçeğine de saygı duyalım. Nasıl ki vakti gelen ölüyor, vakti gelen bir şey oluyor, hastalanıyor. Bazen de bir şey oluyor. Soluyorlar veya kırıyorlar yani. Bu da onların süreci, oraya da saygı duymamız lazım. Her şeyi yaptıysan tabii, hani birinci dereceden onu ihmal ettiysen falan bir dikkat etmek iyi de. Hani üzülmenin de bir boyutları var bence. Bir bunu düşünmemiz lazım. Derya demiş ki aslında alanım olduğu için belirtmek istedim demiş. Sebzelerin, çiçeklerin ve hepsinin gün içindeki toplanma saati farklı olabiliyor. Bak bunu öğrenmek isterdim Derya. Aynı zamanda bitkilerin dikilme toplanma zamanlarını gezegenlere göre düzenlemesiyle ilgili çok sayıda bilimsel makale mevcut. Evet, dikilmeleri kesin biliyorum da gün içindeki toplanma saatleriyle ilgili mesela buna şey değilim. Bununla ilgili bilgim yok. Güzel bir bilgiymiş. Teşekkür ediyoruz. Türcan Dönüş, çekil aradan, akan yaradan hissiyle yapmak nasip olsun. Amin. amin diyelim. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi buradaki o soru Musti. Şimdi Musti etmasına geleyim, hemen onu alayım. Musti etması şu demek. Musti ihsar kelimesiyle bağlantılı. İhsar etmek, saymak, paylaşmak, iletmek gibi, taşımak gibi bağlantıları var kullanım biçimleri olarak, ama Musi de mimles madem ihsan demiştik, hatırlayın. İhsan etmekte mim noktasını koyarsak başa, yani Muhammedi yakak noktasından ya da kendi içimizdeki o Muhammedi biliş noktasından ihsan ediyoruz hali demek Musi olarak. Şimdi benim burada bir halimi, burada şimdi sizinle oturup konuşuyoruz ya. Mesela benden olan varlıkta her ne varsa. Aynı anda diyelim ki şimdi mesela biraz şey olacak ama. Diyelim ki bu bilişin bir rengi olsun, burası yeşil olsun. Şimdi Musti etması diyor ki noktada birimin kendisinin ortaya çıkardığı şeyi aynı anda diğerlerine de açığa çıkmasını sağlayan. Yani onu ona taşıyan nedir? Bunun adı yeşil olsun. O zaman bana bağlantılı bütün boyutlarda, bakın hem geçmiş hem gelecek torunlar, zorbalar, bütün soyumda ve buna yan katmanlarda dahil, benimle bağlantılı hangi suretim varsa şu dersi yaptığımız için hepsinde de yeşil rengin açığa çıkması gibi düşünün. Musti esmasını yaptığı işlevi. Anlatabildim mi? Yani birimin yaptığı şeyi ondan olan her yere, her kata, her surete açığa çıkmasını sağlayan ya da taşıyan, hani böyle sırayla gidiyormuş gibi baksak, taşıyan şey. Evet, Meral de hapşırarak bizi onayladı. Gördüm Meral seni. Hapşırma onaylamaktır, bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, böyle. Nasıl esması böyle. Umarım tekrar hatırlamışsındır Gül. Dolayısıyla birinin burada, hani ayıkizlerdeyse dediğimde, ayıkizlerde, onu öyle örnek vermişim Gül'e, şey olsun. Ayınız haritada ikizlerde ise ikizler, Merkür burcu, Merkür'ün esması ana esması, birçoklarla birlikte ana paket Musti'den açılıyor. O yüzden bir Merkür, yani zeka, akıl boyutu da biraz var ama güneşle bağlı aynı zamanda. Merkür zekamız ya da Merkür işleme, bilgi işleme kapasitemiz ve ikizler, yani bu anlamda haber alma, haber verme, taşımacılık burcu olan, eğer ki ay ikizlerdeyse Musi halini ortaya koyma güdüsünde demek. O yüzden de okusun tabii ki. Buradan söylemişimdir. Evet, onu da söylemiş olduk. Şimdi bir tek Gizem kaldı. Gizem, senin sorunu da alayım.
Evet. Bir konusunda soracağım hocam. Sadaka konusunda soracağım. Şimdi hayatımın belli dönemlerinde, son zamanlarda özellikle
10 kişilik masaya oturuyoruz mesela dışarıda. Benim yanıma mutlaka benim yanıma geliyor sadaka isteyen kişiler. Evet. Ya da ne bileyim, çocuklar çok çıkıyor karşıma. Yolda mutlaka 10 araba duruyorsa mutlaka benim arabamın yanında duruyorlar bir şekilde. Önce şey düşünüyordum, zihnimle hareket ediyordum. Diyordum ki işte televizyonda çıkan şeylerden dolayı işte çocukları zorla çalıştırıyorlar. Ben sanki o döngüye para vererek ya da yardım ederek bir şey yaparak çocuklara işkence ettiriyormuşum gibi hissediyordum. Benim yüzümden onlar kalıyorlar ya da biz para verdiğimiz için onlar kalıyorlar gibi bir kısır döngüm vardı kafamda. Sonra şey düşünüyordum, yine genelde televizyonlardan, haberlerden falan etkileniyorum sanırım. İşte dilenci yakalanmış, bir sürü para çıkmış hani,
evet.
Ama gene de dilenmeyi seçiyor falan filan. İşte o noktalara gittiğimde hiç vermek istemiyorum ama kalbimi dinlediğimde vermek şeyi, tarafım basıyor. Zihnim ve kalbim bu noktada çatışıyor. Bir de şey yaşamıştım, eczanemde ben perifer bir bölgedeyim, maddi durumu çok kötü olan bir yerdeyim. Çocuklara kitap dağıtıyordum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Ciddi anlamda kitap dağıtıyordum. Gayet de huzurluydum bu noktada. Hiç kafamda bir şey yoktu. Fakat şeyi öğrendim. Bunlar kitapları satıyorlarmış. Onu öğrendikten sonra kitap dağıtmayı bıraktım.
Hani direkt para verseydin o zaman.
İşte evet. Hani aynen. Hani o noktalarda kafam çok karman çorman oldu. Yani zihnimle kalbim komple şey modda. Şu an neyi yapsam, neyi yapmasam diye.
Ya buna ben şimdi tabii şey, bütün hepsini tek tek yormak gibi değil mi? Genel olarak bu şey çıkarcı zihnin hesapları. Anlatabildim mi? Mesela bunun şeyi, ters köşesi nedir? ben kitap veriyorum, onlar satıyorlar ve ticaret kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Ben zaten o kitaba verdiğim 5 lirayı onlar adına cepten çıkarmışım. Ondan sonrası onun sorumluluğunu hep düşünmezdim ben. Ya da derdim ki ya bunlar kitapları satıyor, o zaman kitap şimdi falan böyle uğraşmasalar direkt 5 lirayı onlara verdim mesela. Anlatabildim mi? Çıkarcı zihne prim vermezdim. Anlamak ve analiz etmek yerine orası hala çıkarcı zihnin kendine dayanak bulmak ya da kendini yargılamak için araştırdığı yer oluyor. Hiç oraya prim vermem. Madem o parayı ben onlar için, bak yine o, eğer onlar içinse tabii bu arada, yine onlar için ben o parayı cepten çıkarmışsam zahmet etmeyin çocuklar satmayla alın parayı derdim. O zaman sen sağ ben selamet, zihnimi de hiç böyle bir analizle daha meşgul etmezdim. Anladım. Ama ben tabii Gizem ne yapar? Bu bir örnek olur. Belki Gizem düşünür üzerinde. Çünkü bunları ne kadar analiz edersek, ne kadar çekiştirirsek o kadar o kuyunun içine düşeriz. Anlatabildim mi? Ve oradan iki şekli. Ya kendimi dövmek için bir yer arıyorumdur. Niye böyle yapıyorsun? Ya da övmek için yapıyorumdur. Hiçbirine girmemek lazım diye. Yani en azından benim anlayışım o.
Tamam. Bir de hocam şey, hapşurmak, onaylamak da dediniz ya. Hıçkırmak evet. Geldi aklıma. Hıçkırmak ne demek? Onu
yok, onu bilmiyorum. Yani bir burada şey var. Bu böyle bir bilgi var. Tabii bunu gerçekten de bir bilgi yani. Ama gidip de bunu ilk kim çıkardı, ilk kim buldu falan diyemem. Ama evet, bu bilgi hadisler falan da öyle bize gelmiş rivayetler üzerinden de olduğu için kullanıyorum da biliyorum da. Şey gibi. Hapşırıyorsan orada onaylamaktır. Yani orada beyin bir bağlantı kurduğu için hani böyle bir silkelendi gibi. Aynı şekilde mesela esnemek var. Galiba kim sordu? Nuray sordu. Esnemek de aynı şekilde o gelen bilgiye yer açma çabası diye tarif edebiliriz. Anlatabildim mi? Yani içeride bir yer şey gibi, uykum geldi mahvolmuş günlerde uyumuyorsun falanı kastetmiyorum. Normal bir şeyler konuşurken bir dersin derken esniyor oluyorsun. İşte orada beyin diyor ki hadi bakalım kalkın misafir geldi, ona bir yer açalım diyor. Anlatabildim mi? Yani içeride bir düzenleme var demek, bunları bilir.
Hocam namaz esnasında esnemeyi ne diyorsunuz peki?
Valla o da işte bak orada bir bilgi harekete geçiyor ya.
Çok bir başıma şimdi, geliyor.
Evet.
Bir de bozulu diyenler var.
Direkt esneme yani. Namazda bak şimdi şey var. Namazda direkt sureler okuyorsun. Direkt beyne veri geliyor işte. Bilgi yükleme var. Anlatabildim mi?
Yani o zaman namaz bozulur düşüyor mu?
Yok.
Namaz öyle bozulur diyenler var çünkü. Hani esnediğinde namaz bozuluyor diye duyduğum durumlar oldu benim mesela. Çok şey vallahi yapmadım tabii de.
Şey yapalım, böyle duyduklarımızı bak, ama bu benim kendi halim, önce onu söyleyeyim, belki sizin için başka bir şeydir. Bir kere bu ayette ya da hadiste geçiyorsa evet deyip alıp kenara koyarım ben, tamam mı? Hı hı. Evettir, o benim hayatımda yer olur, ama ayette hadiste yoksa kim demiş, nereden çıkarmış, uydurmuş mu, nifak mı sokmuş, bir sürü hikayesi olabilir, hiç prim vermiyorum ben. Direkt ayetlerde, hadislerde varsa ama yaşantıma yerleştiriyorum ki böyle bir bilgi yok mesela.
Bunu duyduktan sonra mutlu olacağım o zaman. Bilgi yani, yükleniyor diye.
Evet, bilgi yüklemesi. Ya beyin orada ona doğru şey alıyor. Düşün yani, oturuyoruz şurada, biri geldiği zaman işte şey belli ya, oturma mahali belli ya, oraya birileri geldi mi sıkışırsın ya. O sıkışmanın yarattığı bir açılış durumu ve aynı zamanda açıp yer açmak ve enerji bedeninde o gelenle harekete geçtiğini gösteren bir bilgi bu, esnemek.
Hocam evet. Fazla nazar var dedikleri şey de var.
O da aynı şey. Nazar da bir bilgi. Birinin nazar demek birinin sana bakışıyla frekansında etki tepki arasında artık kim kime nasıl oldu da orada bir ilişkiye girmişsiniz demek. Yani yine aynı şey. Yine enerji beden orada bir şeyler için harekete geçiyor.
Hocam ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Bu arada kameram kapalı, açıyorum hemen.
Tabii.
Sizin derslerinize ilk başladığımda ilk birkaç ders çok çok uykum geliyordu benim. Sonra İlker Hoca'ya sordum. İlker Hoca dedi ki senin sadece yalnız değilsin dedi bana. İşte ama dedi o dedi alıyordur dedi. Hani çalışıyordur, evet. Duyuyorsundur, hani şey yapıyorsundur dedi. Bir aldığım bilgileri unutuyormuşum gibi hissediyorum. Dersleri tekrar tekrar dinliyorum. Ben o bilgileri alıyor muyum acaba?
Vallahi alıyorsun. Şöyle düşün. aslında sap bir şey, süzgeçsiz oluyorsun bile diyebiliriz böyle durumda. Yani çocuk, bir çocuk zihni gibi oluyor orası.
Çok inanılmaz uyuyordum.
Yani bunu zaten şey biliyorsundur, yani son dönemlerin bir sürü araştırmaları var bu anlamda. Yani sadece gözünle görmüyorsun, kulağınla duymuyorsun. Bütün hücrelerinle ve beynin etraftaki işte bütün verileri alıyor. Sen sadece göz aralığındakini aldım zannediyorsun. Anladın mı? Mesela şimdi burada oturuyoruz. Üst kattaki komşum ne yapıyorsa benim beynim onu aldı. İnşallah güzel fiiller yapıyor. Of. Yan komşu ne yaptıysa aldı. Sokaktan geçen adam küfür mü etti, şarkı mı söyledi, aldı. Anlatabildim mi? Beynin, tabii bu arada ne kadar, kaç çapını hesap edelim. Burada bizim bedenimizin kendi içinde bir şeyi var. Hani tesir alanı var, tamam mı? Bu tesir alanı, işte Jüpiter'in tesir alanı diyoruz ya, Fatma'nın beyninin tesir alanı diyoruz. Bu tesir alanı verdiğim, etkilediğim ve aynı zamanda aldığım. Biraz diyelim ki 10 metre, 2 metre artık kaçsa, bu bizim hani bazen auraları şey var, böyle ölçümleyebilme şeyleri var ya, cihazları falan. Bu auradan da daha başka bir yerden çalışıyor ama onun 1/3'üdür aura. Anlatabildim mi? Yani senin aura diyorsun ki işte 5 metre. İşte o zaman senin beynin tesir alanı ×3. Bu ×3 ve 15 metre alanın içinde ne varsa beynin onu aldı, kaydetti demek. Anlatabildim mi? Şimdi böyle de olunca artık sen düşün, dersler aldın mı almadın mı? Burada
şey gibi hissediyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Ama sonra rahatladım. Hani alıyorum onu. Ama sanki böyle ben bir şey bilmiyormuşum, bir şey öğrenememişim gibi. Evet, sonra evet. Böyle gün içinde karşıma çıkan durumlar oluyor.
Aynen oluyor. Hepsini alıyor. Hiç merak etme. Burada Güneş'in diyor ki dersin başında ağzım ayrılır istemekten demiş. Şeyma demiş ki okuma yaparken gelen esnemelerde aynı net. Bütün esnemenin şeyi o, karşılığı o. Meral de demiş Beylikdüzü'ndeki Kur'an derslerinde bol bol esnerdik. İlker Bey'in zorlandığı için esniyorsunuz derdi. Sürcihan mail alışveriş yapıyorlar. Evet güzel, o bilgiyi arkadaşlara, bu şey gibi mi, bitkiler bilgisini alışverişi, tamam süper. Kim? Ebru ilk kaldırmıştı. Ebru'nun da alalım sorusunu. Ben tabii yine kendimi buradaki, valla YouTube'daki arkadaşlar kusura bakmayın, ben bunu pinlemiştim ama şu anda pinli değilim, yani hepiniz varsınız, ben hiç ona dikkat bile etmemişim. Evet. Evet Ebru, dinliyoruz seni ama sesin kapalı.
Çok özür dilerim hocam. Evet. İyi akşamlar tekrar.
İyi akşamlar.
Ben namaz kılarken, dua ederken çok ağlıyorum hocam. Hatta şimdi böyle söylerken bile böyle içim içleniyor.
Evet.
İyi bir şey mi hocam?
Valla bu bazen oluyor, enerji bedeninin işi. Buna bir sürü cevabı var ama hiçbirinde kesin şudur diyemem, yani yanlış olur. Ama çok doğal, çok normal yani. Çünkü Kur'an'ın ya da surelerin, ama hani okuduğunuz herhangi bir şeyin frekansı var ya, gidiyor öz boyuta bağlantı kuruyor, kalbe dokunuyor, içerideki verilere dokunuyor. Böyle bir boşaltım yapması normal.
Hocam bir şey daha soracağım. Kediler çok mu önemli? Biz yani kulağın içerisinde şeyde Peygamber Efendimiz'in de biliyorum kedileri çok sevdiğini. Evet. Ayrıca evin negatiflerini aldıklarını duyuyorum. İşte bizim negatiflerimizi aldıklarımızı duyuyorum. Ben önceden hiç sevmiyordum ama şu an 3 tane kedim var evde. Aşkım. Ve ayrıca de sokakta kedi bakıyorum. Ve de çantamda mamalarla geziyorum. Yani böyle onları böyle içime sokasın geliyor açıkçası.
Evet. Yani her şey çok önemli. Yani kediler de her şey çok önemli ama kedilerin biraz daha böyle frekanslarla alakalı, frekans düzenlemesi yaptığı ve çok da şifacı varlıklar olduğu. Ama gerçekten her şey önemli. Yani şimdi ötekiler önemli değil diyemem. Ama hani kedilerin bu anlamda daha özel belki bir yeri. Bu dönüştürücü, frekansları dönüştürücü gibi kendi sesleriyle, mırmırlamalarıyla, titreşimleri onardıkları biliniyor. O anlamda evet biraz hemşire varlıklar diyelim oraya. Yani şifacı varlıklar diyelim. Çünkü direkt şey dersem şey olur. Hani köpekler önemsiz mi mesela? Kuşlar önemsiz mi?
Hayır. Tabii ki. Benim arkada mesela çatımda şeyler var, martılar var. Martılara ekmek biriktiriyorum, ekmek atıyorum. Evet. Mesela biraz önce şey konuştunuz. İşte sadaka verilirken utanılır, sıkılınır. Ben şöyle düşünüyorum. Ben her zaman kedilere mama verirken Rabbim bana bunları çıkardı. Binlerce şükür olsun. Binlerce hamd olsun. Bu da benim nasibimmiş. Onların nasibiymiş. Aynen. Hep böyle düşünüyorum hocam. Doğru düşünüyorum değil mi?
Yani evet, estağfurullah, tasvip etmek gibi değil ama evet, yani ben de öyle düşünürüm. Hani şimdi böyle her söylediğini tasvip ediyor ya da reddediyor konumunda da değilim. Şurada dostça sohbet ediyoruz ama evet, bildiklerim doğrultusunda çok güzel bir hal diyelim buraya korumak.
Fatma hocam, bir şey söyleyebilir miyim bu nasiple ilgili?
Tabii, sağ olun. Tabii.
Turcan ben. Bugün kedilere bir yere gittim. Yani giderken de ciğer götürmek istedim. Evde ayarladım. Kedilere veririm dedim. Koydum. Ve işte sonra orada işimi yapıyordum. Bir baktım martılar geldi ve martılar yedi. Nasip bu iş.
Aynen.
Martı yedi.
Aynen. Yani gerçekten bu nasip iş çok enteresan. Hani kimilerinden kimin nasibi geçecek, onun hayatına gidecek. Hiç gerçekten bizim hesap ettiğimizde yürümüyor. Ama arkasında mesela ararsa çok bağlanan mesela insanlar arası diyelim. Şimdi diyelim bir türcan bir yerde çalışıyor. Ne yapıyor? Patronu. Neden o patronu da atıyorum ben değilim onun patronu mesela. Neden ben işte Pınar Özlem'in elemanı da Özlem Pınar'ın elemanı değil gibi. Hani bu bağlantılar tabii arkaya gittiğinde inanılmaz bağlantılar çıkıyor. Ama hesap edilecek veya mutlak olarak kabul edilecek de bir yanı yok. Çünkü hep dahası dahası dahası var ya arkalara giderken. O yüzden muhteşem bir sistem deyip hayır olsun bizim hesabımızdan çok öte deyip hakkını hazmını dilemek bence en yani en azından en hani ne diyelim garanti demek ki en gerçek hal diyebilirim. Evet. Kim var? Evet, Gül'ün çıkmış. Evet, tamam Gül'ün. Diyoruz, görüşürüz. Mesaj atmış. Peki. O zaman valla bu akşam böyle enteresan bir şekilde. Gerçi şey gibi Duha Suresi'ni çalışacaktım. Duha Suresi çok kısa baktım aslında işleriz ama. Mevzu zaten aslında onun içinde de gelişiyor ya. Duha Suresi'nde şu var. Şimdi hani konuştuk geçen hafta. Tebbet'i işte Ebu Leheb'i konuştuk ki amcası ama aynı zamanda da işte onu işte uzun zaman ona hayran olup da ondan sonra onu böyle çok da ondan hoşlanmayan ya da onun tepkisinden hoşlanmayan sonra da onunla pazarlık yapmaya çalışan bir adam Ebu Leheb ve onun karısı konuştuk. Ve nihayetinde bu Duha Suresi'ne ait 3-4 tane rivayet var hani hangi sırada indiğine dair ama ortak bilgi şu. Yani işte o süreden önce mi, o süreden sonra mı olduğunu düşünüyor bu bilgi. Diyor ki vahiy kesilmesinden sonra geldi bu sure diyor. Vahiy kesilmesi için dediğim gibi diğerleri için de başka zamanlara atfediliyor ama burada da özellikle hemen Tebbet'in arkası olduğu daha yüksek bir ihtimal olarak. Diyor ki mesela Tebbet'in arkası, şey, Tebbet'te şey diyor ya işte eli kurusun diyor mesela. Aynı zamanda şeye hani onun karısına burada şey söylüyor ya işte boynuna dolandı diye falan mesela geliyor burada Ebu Leheb'in karısı diyor ki hani duydum ki beni hicvetmişsin, beni yermişsin, benim lafımı etmişsin şeklinde hani ayetleri onlar tabii ki o mutlak almıyor. Diyor ki bunlar zaten genel bir tanı olarak Muhammed'in işte biraz böyle işte Muhammed'in hayalleri, Muhammed'in söylemleri, Muhammed'in şiirleri şeklinde çeşitli surelerde denk geleceksin. Sanki böyle şiir yazıyormuş, hicvediyormuş ya da biraz saçmalıyormuş onların beyaninden söylüyorum. Tavrında davranıyorlar Muhammed'e ve vahiylerine. Şimdi böyle olunca kadın da geliyor diyor ki niye beni hani, alay ettin, niye beni hicvettin diyor. Ve ondan sonra da Resulullah da diyor ki işte ben hicvetmedim, seni Allah hicvetti. Yani aslında ne diyor, ben hani şey yapmadım, alaylamadım. Seni Allah hicvetti, Allah zikretti hatta, Allah hicvetti diyor burada, tamam mı? Böyle olunca kadın kırılıyor. Bakın ne kadar ince bir yerde. Kadın kırılıyor. Kadın diyor ki oradaki olayı anlamamış. Şimdi sen beni hani hiç öyle gördün mü? Benim boynumda bir ip mi var? Beni mesela odun taşırken mi gördün? Hani niye böyle yaptın diyerek kırılıp gidiyor. Şimdi burada çok büyük incelikler de var dediğim gibi ama hani bunun üzerine aslında bir süre vahiy gelmiyor. Anlatabildim mi? Resulullah bu anlamda Hazreti Muhammed olan beşer hali vahiy gelmiyor. Cebrail uğramıyor gibi bir bilgi var. Şimdi burada birçok şey düşünebiliriz tabii. Başka zamanlarda da işte diyor ki şu olay oldu ondan sonra kendi içine çekildi ama Cebrail gelmedi, vahiy gelmedi gibi. Bu vahiy kesilmesiyle ilgili rivayetlerin nihayetinde bir zaman sonra burada hani şey duymuşsunuz, Rabbim bana küstü mü, darılmadı, darıldı mı, hep kaygıları oluyor. Ve kaygıların arkasından burada işte Duha suresi inzal oluyor. Ve Duha suresinde de diyor ki, kasem ederim duhaya diyor. Yani dua burada aslında şey gibi, hani kuşluk vakti gibi, güneşin dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlerle ilgili yemin etmiş oluyor. Tabii ki bunu bilinç noktasından konuşacağız ama daha hani haftaya. Dedim buna yemin ediyor. Buna kasem ederim demek. Yani buradaki kasem de biraz yemin olarak anlayalım. Ve sonra devamı sükunet vaktinde geceye ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı diyor. Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdiden hayırlıdır. Elbette Rabbim sana verecektir, razı olacaksın diyor. Sonra devam edeceğiz buraya. Ve buradaki hani kuşluk vaktine yemin etmek, dua vaktine yemin etmek de bilincinde şöyle bir karşılığı var. Hani böyle şey yapıyoruz ya, mesela denizin soruları gibi işte. Deniz bak sana geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir konu, burada buraya gelene kadar Hazreti Muhammed'e işte ikra'yı konuştuk mu, zemmini konuştuk mu, desiri konuştuk, ne yaptı? Bir hal var, bir akış var değil mi? Kaderi konuştuk, işte hepsi birden inzal oldu ama dedi ki bu inzalin arkasındaki hu boyutundan gelen bilgi Kadir. Burada Kadir Ağanı, Kadir Gecesi sonrası için 23 senede yaşamında tam olarak bir fiil yer buldu. Yani ne yaptı? Bir kere de inzal olanı İdrak, ince ince tefekkür, paylaşım, yaşamında ona göre düzenlemek, ne dersek diyeyim. Bir 23 senelik hazım demin de bize göre hazım süreci gibi bir yerleştirme süreci. Bir yaşamda ona göre açığa çıkışlarını yaratma süreci var. Şimdi böyle olunca diyor ki mesela bu sürecin sonunda işte ama tebbetten dolayı ama başka şeyden dolayı vahiy kesildiğinde korkuyor. Anlatabildim mi? Bakın. İnsan olduğunu unutmayalım aynı zamanda Hazreti Muhammed. Resul Allah işlevli Hazreti Muhammed denizi bir adam var karşımızda. Yani diyor ki bakın çekincesine bakın, Rabbim bana küstü mü? Ne demek bu bizim boyutumuzda? Diyor ki bir zaman ne güzel bir akıyordu bilgi, tefekkür, abdediyordum, zikrimi yapıyordum, namazımı kılıyordum. Bir şey oldu, bıçak gibi kesildi. Allah'ım ne oldu? Elimden mi alındı? Nasibim mi değil? Mesela anlatabildim mi? Yapamıyor muyum? Kendimi mi kilitledim? Perdeledim mi? Gibi bu kaygıları duymadınız mı? Aranızda duyanlar var mesela değil mi? Neden yapamıyorum bilmiyorum. İşte yanlış mı bildim? Kendimi reddediyorum. Bu hali düşünün. Şimdi burası şu. Az önce atıyordu. Diyelim ki bu vahiy gibi size gelen tefekkür gücü ve farkındalık alanı. Buraya geldiniz, durdunuz. Zannediyorsunuz ki hani bitti ya da ne olacak bunlar, bir yanlış mı yaptım vesaire. Bunun hali işte burada Hazreti Muhammed diyor ki Rabbim bana küstü mü, darıldı mı hali ve kaygısı ve sorusu. Anlatabildim mi? Ne dedik? Onun yaşadıklarının kendi dünyamızdaki bir tonunu, bir modelini biz de yaşıyoruz bilinçte. Çünkü bu bilinç aşamasından bahsediyorduk. O zaman mesela bizim için burada kasem ederim duaya dendiğindeki o kuşluk vaktine işaret eden şey, evet fiziksel olarak bir kuşluk vakti var. Ne diyoruz kuşluk vaktine? Güneşin doğumundan önceyle işte batımına kadar ki olan sürede, öğlen tam şeyine kadar olan sürede kuşluk vakti diyoruz ya, yükselişi. O ikisi de arasında, yani güneş burada doğmuş ama 12'deki tam tepeye gelmemiş. Ne demek bu? Benim bilincime bir şey doğdu ama henüz tam tepedeki kemaline çıkmadı. Daha tam görünür olmadı. İkisinin arasındaki yer bu. Anlatabildim mi? Kuşluk vakti. Yani güneşte, güneşin doğması bilincime, aklıma, hayatıma, ilmin doğuşu. Tam tepede olması, evet bu ilim artık bende görünür de. Tepedeki 12'de, saat 12'de nasıl oluyor güneş? Tam tepede görünür ve her yere aynı anda böyle bir etkisi, sonra yavaş yavaş iniyor değil mi? İkindiye doğru gitmek üzere yola çıkıyor. İşte bu tepeye henüz çıkmadı bu bilgi ya da ilim ya da hal. Bu ikisinin arasındaki yer, kuşluk da diyor ki kasem ederim dediği yerde bu niye geliyor? Diyor ki zaten az önceki bilincine inzal olan, yani ne oldu? Başladı duha ama henüz tam tepeye çıkmadı. Anlatabildim mi? İkisinin arasındaki bir hal yaşıyorsun diyor. Bu hal sana Rabbinin küsmesi, darılmasından değil, bu hal zaten otomatik olarak aslında hani sistemin gereği, sürecin kendi gerçeği olarak ortaya çıktığını anlatıyor burada kasem ederim dediğinde. Ve tabii ki bizim hani şeyimize baktığımızda bizim tariflerimizde birçok şey daha söyleriz ama asıl olay bu. Yani güneş dünyayı aydınlatmaya başlamış sabah ama henüz tepeye çıkmamış ve sen onunla henüz ne yapacağını aslında bilmiyorsun ve bundan dolayı bu hali yaşıyorsun dediğimiz yerdeyiz şimdi. Sonra da zaten hani sükunet vaktinde geceyi diye işaret eden yer belleğin imza secal dediğinde de tabii ki burada da geceyi konuştuk ya, buna yine fiziksel olarak da alalım. Yani öyle bir hani burası sükunet hali ki gecede ve fiziksel gecede sessizliğin gibi sükun. Ama bizim işaret ettiğimiz yerde de nedir? İçsel olarak ne dedik? Güneşte daha çok dışarı baktığımız akıl boyutuyla yaşamsal olan maddi planı, gece dediğimizde aya baktığımız daha şuur planına işaret eder. Yani daha sakin, suretsiz, hareketsiz olan yer. Bir de buraya doğru yemin ediyor. Yani diyor ki sükunet vaktinde geceye. Yani ikisine dua ediyor. İkisine de işaret ediyor. Sen diyor ister bu kuşlukta arada Allah'ın başladığıma devam etmiyorum de, İster dedi ki gece boyutunda burada sükunet halinde hiçbir şey yapmıyormuş gibi ol. İki şekilde normaldir. Doğasından da Rabbin seni terk etmedi, darılmadı diyor. Ve bunun arkası için işaret ediyor. Diyor ki elbette ki sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır diyor. Yani bu sonsuz gelecek yaşam ölümden sonrası da önce diyor ki bu ikisinden de sıkıştı ya. Bunun sonraki aşaması senin için hayır doğacak diyor. Senin için rahmet doğacak. Senin için zenginlik ortaya çıkacak. Dur, sakince bekle demiş oluyor aslında Duha suresinde. Yani bu şey olarak, ilk giriş olarak söyleyeyim. Ve sonra tabii bunu biz ne anlıyoruz burada? Şimdi biz kendimize baktığımızda diyoruz ki Allah'ım şöyle oldu da sıkıştım, böyle oldu da ileri gidemiyorum. Yeri geldi namaz kılamıyorum. Yeri geldi diyorsun ki zikir çekemiyorum. Yeri geldi hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bunalımda mıyım, neyim falan. Böyle kendimizi çekiştiriyoruz ya. Bu normal günün akışında değil. Özellikle bu çalışmalar. Çünkü güneş doğumuyla diyor. Yani bir güneş doğmuş kalbinde. Güneş diyor ki Murat akıl boyutu. Ama aynı zamanda da akıl boyutunun kendi gerçeği risalet boyutundan ya. Hani ne diyor bizim için? Burada sana hakikatinle ilgili bir bilgi gelmiş. Sana kendi gerçeğini aydınlatan Kur'an'ı bir bilgi gelmiş. Anlatabildim mi? Yani buradaki Kur'an'ı bilgi, sen Kur'an'dan bahsediyoruz ama işte X'li coğrafyadaki insana da Kur'an'ı bilgi diyor. Ne bilgisi? Kendisinin bu beden olmadığı da çok daha ona da diyor ki sen evrensel insansın, kozmik bilinsin. Aynı şey. Yani kendisini insan modelinden sıkıştırmaktan çıkarıp asıl hakikatiyle hatırlatan her türlü bilgi risalettendir. Anlatabildim mi? İsa da Resul, Musa da Resul, Nuh da Resul değil mi bunlara baktığımızda? O yüzden risaletin coğrafyası yok. Nübüvvete geldiğimizde evet bir coğrafya, fiziksel olan şartlar ve o şartlarda yaşama yerleştirme var. İşte burada duanın işaretliği ettiği yer herkesteki her hale aslında diyor ki bir akıl, bir hakikat bilgisi, bir güneş doğduysa ve o güneş henüz senin hayatını tam yerleşmediyse, ikisinin arasında kesintiye uğradıysa, bu senin onu kaybettiğin anlamına gelmez ve senin Rabbinin, işleyişinin, kader planının, Rabbinin senin için küstüğü veya durduğu anlamına gelmez diyor. Ve burayı hakkıyla beklersin. Hakkıyla burada sakince yapılması gereken, hep diyoruz ya kapıyı çalmaya devam edelim. Orada yönelişe sadık kalırsak bir öncekinden daha yoğun, daha hayırlı, daha yüksek olan şeylerin bize geleceğini bilgi de diyelim buna, hal diyelim. Zaten sure işaret veriyor. Arkasından devam eden ayetleri haftaya devam edeceğiz. Yetim kelimesiyle ilgili, yani seni yetim bulup da bakıp büyütüp koruyup kollamadık mı diyor ki orada da yine bizim boyutlarımıza işaret ediyor ama yani arkasından bu verdiğin müjdenin de şeyini, ispatını, hani Meral'e ben şimdi desem ki Meral'e bunu diyorum, Meral nasıl hocam? Ben sana geçen sene şunu şunu demiştim ya, hani bir de ona başka bir şey yaptığımda nasıl sonuçlarını görmüştüyse şimdi de buna güvenmesi için o şeyi örnek verebilirim değil mi? Tam da böyle örnek veriyor işte arkasındaki ayetlerde. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz ilk başlardaki perspektifine bakarsak aslında, yani yeri geldi çekiyorum, çekemiyorum, okuyorum, okumuyorum, bu halden ne anlamalıyım dediğimiz bütün bu ders boyunca konuştuğumuz şeyler de bu ikisinin arasındaki bir hali aslında konuşmuş olduk bu ders boyunca. Bilmiyorum. Evet, bir iki soru daha vardı. Kimin? Ebru'nun sesi açık kalmış diye. Bunu ne zaman yazdınız? Bunu daha önce galiba yazdınız. Ben görmedim. Ya da evet. Bu durumu bir ileri iki geri gitmenize nasıl ayırt ederiz demiş. Yani her şey bundan da kendinizi iki ileri bir geri yaptığı yerler yok mudur? Şimdi onu Seda haftaya konuşalım. Bunu nasıl ayırt ederiz diye. Yetim boyutunda konuştuktan sonra daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Çünkü bu çok şey. Yani bu sefer de her yaptığımız şeyi nasıl olsa ondan da nasıl olsa bundan da deyip yönelişte zayıflığa da yol açabiliriz. Dolayısıyla tam incelemek iyi olabilir. Bu incelemek noktası da dediğim gibi haftaya devam ettiğimizde yetim boyutu, içimizde hani ortaya çıkanların bize ne anlatması gerektiği gibi konuşmuş olalım. Yani çünkü bir de kişiye özel ayrılıyor böyle şeyler, biliyorsunuz durumlar. Bir genel konuşalım, herkes kişiye özel tarafında anlar ki tembellik mi yapıyor, iki ileri bir geri gidiyor. Yoksa gerçekten de tam da o duha vakti, duha ayeti, duha suresi mi kendinden hal olarak açığa çıkıyor. Bunu kendiniz daha iyi bilirsiniz öyle olunca. Evet, şeyi unutmayalım. Bütün bu sureleri konuşuyoruz ama bu sureler bizden yaş sınırı olmaksızın hal olarak açığa çıkan şeyler. Anladın mı? Kimi bunu 30 yaşında yaşardı bu hali. Güneş gelmiştir ona ne zaman doğduysa onun güneşi. Ne zaman onun tebbeti, ne zaman onun işte kadri oldu. Kimi 10-30'unda yaşar, kimi 50'sinde yaşar. Hani o yüzden ortakta bir şey, sirkülasyon adına da şu şu şu falan diyemeyeceğiz ya, mutlaka şöyle oluyor diye. Ama hani kendiniz çıkarım yaparsınız. Dolayısıyla şimdi de bu dua suresi hani vakte denk geldi. Artık hangilerimizin hali ise bu dua hali, haftaya da umarım yetim boyutlarıyla ilgili konuştuğumuzda cevaplarını alır. Evet. Diyelim. İdrak hızımız için valla tam da az önce dersin başlarında konuştuğumuz gibi Türcan. Yani olmazsa olmazları yapıyorsak sürece güvenmemiz lazım. Eğer yapıyorsak da bazı ayetler eklenebiliyor hani okumak için. Onlar. Yine mesela şeyi tavsiye ederim. Yani Dua ve Fikir kitabı var Ahmet Hüsnü, biliyorsunuz. Yani burada onu bir okuyun derim. Ama hepsini okuduk hemen çekiyoruz gibi falan yapmayın da öyle bir sorunuz olursa oradan da. Çünkü ben oradaki mesela oradakiler işte eski mesela şeyler var. Yasinler, Arabi'den gelen zikirler, haftalık virtler, zikirler falan. Hani bunların teknik olarak falan çok önerdiğim şeyler oluyor ama iş burada şunu okuyun, bunu okuyun, benden dolayı girsin istemem, fikir alışverişinde bulunalım. Ama oraya enzel Allah'u diye bir şey var mesela, ayet var, çok net çalıştırıyor. O yüzden eğer tabandakiler yapılıyorsa üstüne haftaya konuşmuş oluruz. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Başka da sorumuz kalmadı diyerek.
Hangi ayet hocam, bir daha söyler misiniz?
Enzel Allah'u diye başlayan bir şey var orada. Ama yani dediğim gibi bunu tabanları yapılıyorsa tavsiye ederim. Enzel Allahu aleyke kitabe ve hikmete diye. Orada o şeyde hatta bir bakalım şuradan hemen bir saniye madem öyle şeyi yaptık. Bakalım hemen buradan kopyalayıp yapıştırayım size. Evet. Şöyle kopyaladım. Eğer şeyi yapıyorsanız, yani bu mürit, kuddüs, fettah net bir şekilde ve namaz da varsa hayatınızda, sonraki aşamada bunu günde en az 100 kere okumuş olmanız iyi olabilir. Burada hani inzal etti kitabı ve hikmeti ve bunu bilmemi sağladım meyalindeki bir ayettir. Yine Nisa suresinden bir ayettir. Nisa'ya geldiğimizde konuşacağız ama hani diyor ki burada zaten Resulallah'a hitaplı, Allah sana kitabı ve hikmeti inzal etti ve bilemediklerini bilmeyi sağladı, bilmediklerini öğretti anlamında gelen şey. Bizim de kendimiz için bunu okuduğumuzda hani kitabın hikmetini okumak, kitabın bu anlamda okumasını yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Ama bu kitap açık kitap, varlık kitabı. Anlatabildim mi? Yani Kur'an'ı anlamak ya da varlığı anlamak. İki yüzüne de çalışıyor. Dolayısıyla alttaki o tabana ihtiyaç var. Bu şeyin hani eşlik edebilmek için diyelim bu ayetin gerçeğini. Evet, o zaman bu akşamı da bitirdik arkadaşlar. Burada kaydı durduracağım. Bir saniye. Şurada dur. Evet, bir de burada soru var ama Ayşe bakıyorum. Evet, hadislerle ilgili. Evet, tamam. Onu da cevaplamış olacağım Ayşe. Birazdan yazıyorum. O biraz daha özel bir yerden geldi. Genel soru değilmiş. Evet, o zaman arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu akşamı böyle yani yine de hep de duayı da konuşmuş olduk. Çok sonuna gelmiş oldu ama haftaya devam edeceğiz oradan. Bu akşamı da böyle değerlendirmiş olduk ki böyle içimizde, aklımızda bazı bilgiler tazelenmiş oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Şu YouTube'u da durduruyorum. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.